sizi Allah'ın yarattığının, bu dünyada geçici bir süre yaşadığınızın ve bir gün ölüp ona döneceğinizin farkında mısınız? Yaşamanızın bu en önemli gerçeğinin farkına varmak için yapacağınız tek şey vardır. Düşünmek. Gerçeği düşündünüz mü?
Komünist rejimlerin darbe vurduğu bir diğer önemli kültürel alansa bilim olmuştur. Stalin rejimi proletarya sanatı diye bir kavram uydururken bir yandan da bilime el atmış ve proletarya bilimi diye bir kavram da ileri sürmüştür. Bu komünist teoriye göre bir burjuva bilimi bir de proletarya bilimi vardır. Dolayısıyla bu iki bilimsel yöntem birbirinden farklı sonuçlar verecektir. Proletarya bilimi aslında bilimi materyalist felsefenin gereklerine göre tahrif etmekten başka bir şey değildir. Bunun en açık göstergesi ise Stalin dönemi Sovyet bilimine damgasını vuran Lysenko olayıdır. Trofim Denisovich Lysenko, Sovyetler Birliği'ndeki çeşitli tarım okullarında eğitim görmüştür. 1940'lı yıllarda Stalin'in gözüne girerek Sovyet tarım ve biyoloji politikalarına tam bir hakimiyet sağlamıştır. Lysenko'nun en önemli yönü ise 19. yüzyılın sonlarında Avusturyalı botanikçi Rahip Gregor Mendel tarafından deneylerle keşfedilen ve 20. yüzyıldaki ileri çalışmalarla desteklenen kalıtım yasalarını reddetmesidir. Lysenko, Mendel'in yasalarının burjuva bilimi olduğunu ileri sürmüştür. Buna karşılıksa 18. yüzyılda Fransız evrimci biyolog Lamarck'ın ortaya attığı kazanılmış özelliklerin sonraki nesillere aktarılması tezini savunmuştur. Lysenko'nun hiçbir bilimsel kanıta dayanmayan düşünceleri 1930'lu yıllarda büyük bir tarımsal kriz yaşayan Sovyetler Birliği'nde ilgi çekmeye başlamıştır. Lysenko, ortaya attığı tezleri uygulayarak diğer biyologların düşündüklerinden çok daha büyük, güçlü ve verimli bir tahıl üretimi sağlayacağını vaat etmiştir. Örneğin, uygun çevre koşullarında yetiştirilen tahıl bitkilerinin çavdar tohumları vermeye başlayacağını öne sürmüş ve buna dayalı tarımsal girişimler yapılmıştır. Bu iddia, vahşi doğada yaşayan köpeklerin bir zaman sonra tilki haline geleceklerini iddia etmeye benzer. Elbette bu bilime tamamen aykırı batıl bir inançtır. Ne var ki Stalin, 1940 yılında Lysenko'yu Sovyet Bilimler Akademisi Genetik Enstitüsü'nün başına getirmiştir. Lysenko bu koltuğu tam 25 yıl korumuştur. Lysenko'nun tarım politikası büyük verimsizliklere yol açmıştır. Örneğin Lysenko ekilecek tohumların eğer uzun süre soğuk suda bekletilirlerse soğuk hava şartlarına uygun bir yapı kazanacaklarını ileri sürmüştür. Bunu denemek içinse tonlarca tohum soğuk suda bekletildikten sonra Sibirya steplerine ekilmiştir. Elbette tohumların hepsi zayi olmuştur. Benzeri denemelerin hepsi fiyaskoyla sonuçlanmıştır. Fakat bu gerçek ancak 1960'lı yıllarda açık dille ifade edilebilmeye başlanmıştır. Sonuçta 1964 yılında Lysenko'nun tezinin bilimsel olarak yanlış olduğu resmen kabul edilmiş ve bunun ardından Mendel genetiğinin Rusya'da yeniden öğretilmesi ve uygulanabilmesi için büyük çaba harcanmıştır. Nitekim tarım ürünlerinde Amerikan tipi melezleme ve gübreleme yöntemlerine geçilmiştir. İleri sürdüğü tezin bir safsata olduğunun ve bu yolla Sovyet bilimine ve tarımına büyük darbe vurduğunun anlaşılmasına rağmen Lysenko ve taraftarları yine de fikirlerinden vazgeçmemişlerdir. Dahası Sovyet bilim kurumlarındaki unvan ve pozisyonlarını da büyük ölçüde korumuşlardır. Lysenko olayı materyalizme ve evrim teorisine olan körü körüne bağlılığın bilime ve topluma ne kadar büyük bir zarar verdiğini gösteren tarihsel bir belgedir. Günümüz evrimcileri Lysenko olayını genellikle konu edinmezler, edindiklerinde ise bunu sadece Lamarckizmle ilgili bir dogmatik hareket gibi gösterirler. Oysa Lysenko ve onu izleyenler yalnızca Lamarckist değil, aynı zamanda Darwinisttir. Bu kişiler Lamarck'la Darwin'i birbirini tamamlayan iki önemli evrimci teorisyen olarak görmüş, Lamarck'ın tezi reddedildiği takdirde Darwin'in teorisinin de havada kaldığını fark etmişlerdir. Bu nedenle körü körüne Lamarck'ı savunma yoluna gitmişlerdir. Lysenko dönemindeki Sovyet yöneticilerinin genetik kanunlarına gösterdiği direniş, materyalist fanatizmin örneklerinden sadece biridir. Bugün de hala pek çok materyalist, tıpkı genetik kanunlarını kabullenmemek için direnen Lysenko ve yandaşları gibi davranmaktadırlar. Günümüzün Darwinist Marksistleri, 19. yüzyılın son derece ilkel koşullarında cahilce üretilmiş fikirleri 21. yüzyılda büyük bir bağnazlıkla savunmaya devam etmektedirler. Bu kişiler, bilimin canlılarda ortaya çıkardığı tasarım gerçeğine, yani yaratılış delillerine karşı gözü kapalı bir direniş içindedirler. Bu, açıkça bir bağnazlıktır. Bu bağnazlığa göz yuman ülkelerin durumu üzerinde iyice düşünmek ve insanlara Darwinizmin gerçek yüzünü anlatmak her insanın üzerinde bir sorumluluktur. Bu program Harun Yahya'nın eserlerinden uyarlanmıştır.
Sizi Allah'ın yarattığının, bu dünyada geçici bir süre yaşadığınızın ve bir gün ölüp ona döneceğinizin farkında mısınız? Yaşamanızın bu en önemli gerçeğinin farkına varmak için yapacağınız tek şey vardır. Düşünmek. Gerçeği düşündünüz mü?
Komünist ideolojinin bağnaz yapısı, 20. yüzyıldaki komünist rejimlerin toplumsal yaşamında son derece olumsuz etkiler meydana getirmiştir. Bu ideoloji, insanlara Allah'ın varlığını inkar eden, her türlü manevi ve ahlaki değeri hiçe sayan, acımasız, adeta cehennem gibi bir yaşam sunmuştur. Allah korkusu olmayan, insanları öldükten sonra yok olacak maddeler olarak algılayan bir anlayış toplumlara telkin edilmiştir. Bunun sonucunda da tarihin en insanlık dışı yapılarından biri meydana getirilmek istenmiştir. Sovyetler Birliği'nde, Doğu bloku ülkelerinde ve Kızılçin'de gözlemlenen bu etkiler, komünist sistemin oluşturmak istediği toplum modelini ortaya koymaktadır. Bu toplum modeli aynen materyalist Darwinist teoride öngörüldüğü gibi bir hayvan sürüsüdür. Komünist toplumlarda insanlar Darwin'in evrim teorisi ve Engels'in doğanın diyalektiği masalı uyarınca gelişmiş bir hayvan türü olarak kabul edilir. Dolayısıyla toplum da bir hayvan sürüsü sayılır. Toplumu hayvan sürüsü sayan bu anlayış, komünist rejimlerin her aşamasında ortaya çıkar. Buna göre sistemin geliştirdiği insan, insan-hayvan-makine arasında kalan cansız, ruhsuz, donuk bir varlıktır. Komünist sistemde insana değer verilmez. Zaten sürüde çok var, bir tane kaybolsa bir şey olmaz mantığı geçerlidir. Çalışamayan ya da sakat olanlar sürüden atılır, ölüme terk edilir. Hastalıklı ve zararlı olarak kabul edilir. Af, merhamet, vefa duygusu yoktur. Bu nedenle herkes yaşlılıktan ve yok edilmekten korkar. Yaşlılara özen ve saygı gösterilmez, aksine insanlara fillerin ölmeden önce mezarlığa gitmesi gerektiği gibi acımasız bir düşünce aşılanır. Toplum tıpkı sürüdeki hayvanlar gibi tek tip insanlardan oluşur. Aynı kıyafetler, aynı tipte otomobiller, aynı tipte evler vardır. Komünist toplumlara büyük bir monotonluk hakimdir. Sporcu, sanatçı, akademisyen, işçi hep birbirinin aynı, tek tip bir yaşam modeline sahiptir. Evler hayvansal birer barınak, kıyafetlerse soğuktan koruyacak post mantığıyla yapılır. Estetik tamamen terk edilmiştir. İnsanların bireysel özellikleri değil, topluluğa verdikleri güç ve katkıları ön plana çıkar. İyi çalışan işçi, iyi çalışan köylü ideal insandır. Sistem sadece maddi bir kavram olan çalışma ve üretme kavramları üzerine kuruludur. Üretmek sürüyü güçlendirmektir mantığı geçerlidir. İnsanların ahlakı, niyeti, ruh hali hiçbir zaman dikkate alınmaz. Hayatı yaşam mücadelesi olarak gören bu zihniyette zayıfların yok olmasında bir sakınca yoktur. Bilakis bu gereklidir. Hayvanlarda bile var olan fedakarlık olmadığı için herkes önce kendini düşünür, bu nedenle toplum ilerlemez. İnsanlar merhametten uzak olduğu için toplumun huzur ve barış içinde olması mümkün değildir. Şefkat yoksunluğu ve merhametsizlik gelecek korkusuyla birleşince toplumda umutsuzluk ve karamsarlık hakim olur. Bu sistemde insanlar sürü psikolojisi içinde daimi bir korku yaşarlar. Kapı önündeki pardesülü adamdan da, müdürün karşısına çağrılmaktan da korkarlar. Korkunun kaynağı belirsizdir. Kimse onu tanımlayamaz ama en alttan en üste kadar herkes korkuyu yaşar. Dahası toplumda Allah korkusunun yerine konmuş çeşitli korku merkezleri vardır. Örneğin Sovyetler Birliği'nde kurulan KGB ve onun öncüsü olan ÇK, NKVD gibi gizli servisler tüm topluma ölümcül bir korku salan kurumlar olarak çalışmıştır. Bu kurumların her şeyi gördüğü ve bildiği düşüncesi topluma hakim olur. Bu kurumlar tamamen orman kanunlarına dayalı bir ayıklama sistemi geliştirip hiçbir yargılama ve savunma hakkı tanımadan milyonlarca kişiyi ölüme gönderebilir. Allah korkusu sistemli olarak yok edildiği için insanlar ancak sistemden korktukları kadar tutkularını engellerler. Sistem görmeyecekse ya da cezalandırmayacaksa her türlü gayrimeşru işi yaparlar. Hırsızlık, yolsuzluk, zimmete geçirme had safhadadır. Yaşadıkları ortamdan kaynaklanan kaygı, korku ve panik halkı stres içine sokar. Geceleri uyuyamaz, gündüzleri her şeyden tedirgin olurlar. Bedenler hemen çöker. Yoğun baskı ve ağır yaşam şartları kadın ve erkeği genç yaşta çökertir ve kimi zaman da erken yaşta ölümlere sebep olur. Umutsuzluktan dolayı sahip oldukları nimetlerden bile zevk alamazlar. Ancak içkiyle kafalarını uyuşturur ve yarı sarhoş bir halde cehennem benzeri bir yaşam sürerler. İnsanlar öldükten sonra yok olacaklarına inandıkları için yaşama dört elle vahşice sarılırlar. Herkesi düşman ve kendi yaşam mücadelesinde rakip gördükleri için her hareketi kendi aleyhlerinde yorumlar ve kin tutarlar. Toplu olarak ilerleme kavramı olmadığı için birbirlerinin üstüne basarak yükselmeye çalışırlar. Herkes birbirine ihanet ettiği için dostluk kuramazlar ve herkes tek başına bir yaşama mahkum olur. Allah inancı olmadığı için bireyin kendisine manen bağlanıp güvenebileceği kimse yoktur. Darwinist komünist devlet bireyi sürekli ezer. Bu kişi için toplumun diğer bireyleri ise sahip olduklarını her an ellerinden alabilecek potansiyel düşmanlardır. Dolayısıyla komünist toplumda bireyin güvenebileceği tek kişi kendisidir. Ama kendisinin de zayıf olduğunu bildiği için kendisine de güvenemez. Böylece yoğun bir ümitsizlik hakim olur. Bu yüzden komünist toplumların bireylerinin bıkkın ve sürekli hayatlarından şikayet eden bir yapıları vardır ama hiçbir şeyi değiştirmek için uğraşmazlar. Komünist toplumda insanların aklı kapalı olduğu için yaşamın her yerinde, örneğin işte, okulda, evde, eğlencede aksaklıklar vardır. Sadece kendilerine öğretildiği kadar hareket edebilirler. Bu nedenle hiçbir olay ve sorun karşısında orijinal ve yeni bir çözüm getiremezler. Zaten aksi takdirde çok şiddetli karşılık görürler. Program Harun Yahya'nın eserlerinden uyarlanmıştır.
Sizi Allah'ın yarattığının, bu dünyada geçici bir süre yaşadığınızın ve bir gün ölüp ona döneceğinizin farkında mısınız? Yaşamanızın bu en önemli gerçeğinin farkına varmak için yapacağınız tek şey vardır. Düşünmek. Gerçeği düşündünüz mü?
Komünist toplumda toplumun en temel birimi olan aile de tahrip edilmiş durumdadır. Gerçek anlamda evlilik yoktur. Sadece çiftleşme ve neslin devamı vardır. Evlilik, güzel ahlakın yaşanması değil, neslin devamıdır. Çocuğa ailesi değil, devlet ya da kendi nitelendirmeleriyle sürü bakar. Çocuk, savaşacak, sürüyü koruyacak yeni kuvvet olarak görüldüğü için bu şekilde eğitilir. Anne yaşadığı ortamdan, evinden nefret ettiği için vahşileşir, bu da çocuğa yansır. Çocuklar aile sevgisinden mahrum büyüdüğü için saldırgan ve karamsardır. Evde de sevgi saygı yerine kavga hakimdir. Çocuğun güveneceği kimse yoktur. Nikah, sadakat, iffet gibi kavramların olmadığı, sadece çiftleşme mantığının hüküm sürdüğü toplumda fahişelik çok yaygındır. Komünist toplumu yöneten polis devletinin baskısı, vicdanın ve Allah korkusunun yerini tutamaz. Bu yüzden suç oranları yüksektir. Toplumda hırsızlık vakaları yaygındır. Fabrikalar, tarlalar, kooperatifler topluca yağma edilir. Böylece suç ortaklığı oluşacağı için kimse kimseyi şikayet edemez. Her ne kadar komünist ideolojinin ırkçılıktan uzak olduğu iddia edilse de, komünist rejimlerde ırkçılık yaygındır. Örneğin Sovyetler Birliği'nde Rus olmayan halklara, özellikle Müslümanlara ve Türklere karşı ırkçı bir antipati gelişmiştir. Darwinist ırkçı teori gizliden gizliye benimsenmiştir. Türkler ve diğer Müslüman halklar evrimini tamamlayamamış etnik gruplar olarak görülmüş ve sürgün adı altında kitle katliamlarına tabi tutulmuştur. Katliam, komünist ideolojiye göre doğanın diyalektiğinin yani evrimin doğal bir parçasıdır. komünist toplumlarda büyük bir durağanlık hakimdir. Bir şey düşünmemeye ve güdülmeye alıştıkları için insanlar donuk ve monotondur. Bir toplumda sanatın ve bilimin gelişmesinin en önemli zihinsel engeli tutuculuktur. Eğer toplum sürekli belirli dar kalıplar içinde düşünmeye ve yaşamaya şartlandırılırsa, o toplumda bilim ve sanat donar. Bilim ve sanatın gelişmesi için insanların geniş düşünmesi, açık bir ufukla dünyaya bakmaları gerekir. Burada önemli belirtmemiz gereken bir konu var. Bazı insanlar bilimi ve sanatı donduran bu tutuculuğu çok yanlış bir yorum yaparak dine atfetmeye kalkarlar. Oysa Kur'an'da öğretilen gerçek din tutuculuğu hiçbir şekilde öğütlemez, aksine insanlara olabildiğince özgür ve geniş bir düşünce ufku kazandırır. İnsanları Allah korkusu dışındaki tüm korkulardan, tedirginliklerden özgürleştirir. Bu özgürlük içinde de bilim, sanat ve düşünce alabildiğine gelişir. Ayrıca din, Allah'a ve dine hizmet anlayışını yerleştirerek insanlara sanat, bilim ve fikir üretmek için çok büyük bir şevk, heyecan ve istek kazandırır. Nitekim İslam dünyasının ilk yüzyıllarında bu sayede büyük bir altın çağ yaşanmıştır. Komünizm bir yandan tamamen tutucu bir siyasi ve sosyal sistem kurmuş, bir yandan da insanların Allah'a olan inançlarını yok ederek onların yaşama sevinçlerini, hayatlarına anlam veren gerçeği tahrip etmiştir. Sanatı, bilimi ve düşünceyi Marksizm gibi zorlama bir teorinin boyunduruğu altına sokmuş ve baltalamıştır. Nitekim komünist düzende insanlar sadece ürün veren hayvanlar olarak kabul edilir. Özellikle köylülere karşı nefret ve küçümseme hakimdir. Marx, köylüleri patates çuvalları olarak tanımlamış, Lenin ve Stalin de milyonlarcasını kasten açlığa mahkum ederek öldürtmüştür. Onlara göre köylüler sadece tahıl, pamuk ve benzerini üreten hayvan sürüleridir. Ürettiklerinin ellerinden alınması, yani kolektivizasyonsa, bal arılarının ürettiği balın toplanması kadar meşru ve makul görülür. Darwinist komünist devlet, insanları hayvan sürüsü olarak gördüğü için milletine güvenmez. Bu nedenle korku, baskı, suni tehlikeler ve dehşet ortamları oluşturarak onlar üzerinde denetim sağlamaya çalışır. Herkesi potansiyel şüpheli, suçlu veya hain olarak görür. Böyle bir devlet anlayışında insanları cezalandırmak veya öldürmek için onların suç işlemeleri gerekmez. Sadece şüphelenmek onlara zulmetmek için yeterlidir. Komünist Rusya bunun en açık örneğidir. Lenin'in antikomünistler burunlarının ucunu dahi gösterse, acımadan kurşuna dizin sözleri de Darwinist komünist devletin halkına bakış açısını göstermesi açısından önemlidir. Darwinist komünist Rus devletinin halkına güvenmemesi, onları değersiz hayvanlar olarak görmesi, 10 milyonlarca insanın işkence veya açlık sonucunda ölmesine neden oldu. Böylece bir millet yıllarca dehşet ve karanlık içinde yaşadı. Rus milleti bugün de hala aynı nedenlerden dolayı acı çekmektedir. Rus devleti hala halkını değersiz bir eşya, adeta birer hayvan olarak görmektedir. 2000 yılı içinde Rusya'da gerçekleşen bir olay bunun en açık delillerinden biridir. Geçtiğimiz yıl yaşanan denizaltı kazasında Rus devleti 118 askerini ölüme terk etmiştir. Bu ve benzeri pek çok olayla Darwinist komünist Rusya karanlık yüzünü açıkça ortaya koymaktadır. Komünist diktatörler Lenin ve Stalin, masum insanları evlerinden, ailelerinden, çocuklarından, anne babalarından ayırarak türlü işkencelerle öldürdüler. Kadın erkek, çocuk yaşlı ayırmadan toplu kıyımlar yaptılar, milyonlarca insanı açlıktan kırıp geçirdiler. Milyonlarcasını sakat bıraktılar ve milyonlarca insanı da evinden, işinden ettiler. Lenin ve Stalin'in ardından gelen Putin de Darwinist komünist belanın bayraktarlığını yapmaktadır. Putin, Müslüman Çeçen halkına yıllardır zulüm yaşatan milyonlarca masum insanın katilidir. Bütün bunların yanı sıra kendi vatandaşlarını, askerlerini de ölüme terk etmiştir. Darwinizmle beslenen komünist anlayışın zalimliğine tüm dünya Putin'le bir kez daha şahit olmaktadır. Geçmişteki komünist önderler gibi Darwinizmin insan bir hayvandır yalanına inanan Putin, ne Çeçenlere, ne 118 askerine, ne de askerlerinin annelerine, babalarına, ailelerine acımamıştır. Denizaltı kazasında ölen çocuğu için ağlayan ve acı içindeki bir anneyi iğneyle susturtacak kadar da acımasızlaşmıştır. Burada birkaç örneğini verdiğimiz bu karanlık Darwinizm felsefesi, ilmi mücadeleyle durdurulmadığı sürece dünyadan gözyaşı, acı, zulüm ve sefalet silinmeyeceğini sakın unutmayın. Bu program Harun Yahya'nın eserlerinden uyarlanmıştır. Sizi Allah'ın yarattığının, bu dünyada geçici bir süre yaşadığınızın ve bir gün ölüp ona döneceğinizin farkında mısınız? Yaşamanızın bu en önemli gerçeğinin farkına varmak için yapacağınız tek şey vardır. Düşünmek. Gerçeği düşündünüz mü? Ve militanları 1949 yılında komünist devrimi gerçekleştirdiler. Bu devrimle dünya ikinci komünist ihtilale şahit oldu. 1917'de Lenin'in önderliğinde yapılan ilk ihtilalin sonucunda halk çok büyük sıkıntılar çekmişti. Kanlı bir ihtilal sonucunda komünizmi topluma yerleştiren Lenin'den sonra Stalin de bu zulme devam etmişti. Mao ise 1949 yılına gelene kadar uzun bir gerilla savaşı yürütmüştü. Ayrıca büyük şehirlerde hakim olan merkezi yönetime karşı kırlarda ve dağlarda örgütlenmişti. Bunu başarmak için köylülerle iyi ilişkiler kurmak zorundaydı ve nitekim öyle yaptı. Mao, köylülere toprak ve özgürlük vaat etti. Komünist Çin kurulduğunda büyük bir refah ve mutluluk bulacaklarına dair söz verdi. Bu vaade inanan köylüler de onu ve gerillalarını destekledi. Ama Mao iktidara geldikten sonra her şey çok değişti. Devrimden sonraki ilk yıllarda Mao tüm Çin'e hakim olmakla ve komünist otoriteyi her bölgede kurmakla uğraştı. Bu arada binlerce kişi sınıf düşmanı olmak suçuyla tutuklandı ve halka açık idam gösterileriyle asıldı. Mao 1950'lerin ortalarında ise Stalin'in Sovyetler Birliği'nde uyguladığı kolektivizasyona benzer bir girişim tasarlamaya başladı. 1958 yılında bu girişim uygulamaya kondu. Mao projesine Büyük Atılım adını vermiştir. Ama proje Çin halkına sadece büyük bir kıtlık ve işkence getirdi. Büyük Atılım tüm Çin'in tarımsal ve endüstriyel üretimini katlamak sloganıyla başlatılmıştı. İşçilerin çalışma saatleri artırıldı ve makineler hiç durmayacak şekilde çalıştırılmaya başlandı. Ama tamir ve bakım için bile durdurulmasına izin verilmeyen makineler kısa süre sonra bozulmaya ve devre dışı kalmaya başladılar. Asıl akılsızlık ve faciaysa tarımda yaşandı. Özel mülkiyeti kaldırarak üretimi artırma adı altında tüm köylüler tarlalarını kooperatifleştirmeye zorlandılar. Stalin Rusyası'nda kolektivizasyon uygulaması olarak yapılan silahlı zor alımlar tekrar edildi. Dahası Çin'in bazı bölgelerindeki köylüler kolektivizasyona gönüllü davranmadıkları için Mao tarafından cezalandırıldılar. Ceza bu insanların aç bırakılarak ölüme mahkum edilmesiydi. Büyük atılım kısa zaman içinde büyük bir kıtlığa dönüştü. Bu, Stalin'in Ukrayna'daki yapay kıtlığı gibi insan yapımı bir kıtlıktı. Mao, köylü sosyalizmi sloganıyla ortaya çıkmış, iktidara gelene kadar Çinli köylülere hep toprak, aş ve korunma vaat etmişti. Ama Mao'nun iktidarı, köylülere modern tarihte eşine rastlanmayacak acılar ve işkenceler çektirdi. Nitekim Mao'nun büyük atılım politikası sonucunda 1958-61 yılları arasında Çin genelinde yaşanan kıtlık, tarihin en büyük ve en ölümcül kıtlığı olarak kabul edilir. Kıtlık sonucunda ölen insan sayısının 40 milyon kadar olduğu tahmin edilmektedir. Bu, o dönemdeki nüfusa göre tüm Türkiye nüfusunun ölmesi kadar korkunç bir felakettir. Peki felaketin nedeni nedir? Biraz önce değindiğimiz gibi Mao'nun militanları köylüleri kolektivizasyona zorlamışlar, 100 ila 300 köylü aileden oluşan kalabalık komünler kurmuşlardır. Bu da tarımsal verimi çok düşürmüştür. Bazı bölgelerdeki köylülerse Mao'cu yönetim tarafından cezalandırılmış, kasten aç bırakılmıştır. Ancak bütün bunlar 40 milyon insanın nasıl öldüğünü açıklamaya yetmez. Nitekim bu büyük felaketin bir başka önemli nedeni daha vardır. Mao 1930'lu ve 40'lı yıllarda Sovyetler Birliği'nde uygulanan Lysenko modelini Çin tarımına adapte etmeye kalkmış, Lysenko'nun denemelerini zorla köylülere uygulatmıştır. Bunun sonucunda tarımsal ürünlerde büyük zayiatlar olmuştur. Peki Lysenko modeli neydi? Stalin dönemindeki proletarya bilimi safsatasının bir sonucu olarak Sovyet biyolojisi koyu bir evrimci olan Trofim Lysenko'ya emanet edilmişti. Lysenko genetik bilimini reddediyordu. Bunun yerine ise Darwin'in öncüsü Lamarck tarafından ortaya atılan kazanılmış özelliklerin sonraki nesillere aktarılması teorisine inanıyordu. Lysenko'nun hurafesinin Sovyet tarımına uygulanması büyük kayıplara yol açmıştı. Ancak Mao, Stalin dönemindeki bu faciadan ders almadı. Aksine, gençliğinden itibaren koyu bir Darwinizm eğitimiyle yetişen Mao ve kurmayları, proletarya bilimine inanmaya devam ettiler. Evrim teorisinin gereklerine göre de bilimi çarpıtmayı sürdürdüler. Büyük atılım sırasında Lysenko modeli aynen taklit edildi ve Çin köylüleri evrimci bilime göre tarım yapmaya zorlandı. South China Morning Post gazetesinin Pekin büro şefi Chesper Baker, Aç Hayaletler, Mao'nun Gizli Kıtlığı adlı kitabında büyük atılım sırasında uygulamaya konan Lysenko'cu tarım girişimlerini detaylı olarak anlatır. Baker'ın bildirdiğine göre bu uygulamaların her biri ayrı bir felaketle sonuçlanmıştır. Sonuç olarak Lysenko'nun evrimci hurafelerine dayanan tüm bu uygulamalar tarihin en büyük kıtlığına sebep oldu. Ama milyonlarca insan açlıktan can çekişerek ölürken hiç kimse rejimi ve oluşturduğu felaketi eleştirmeye cesaret edemiyordu. Bir tek savunma bakanı General Peng Dehuai, Mao'ya bir mektup yazarak kıtlığın felaketini anlatmaya kalkmış ama bunun sonucunda sağcı olmakla suçlanarak tasfiye edilmişti. Kıtlık sırasında resmi raporların hepsinde tarımsal üretimde çok parlak sonuçlar elde edildiği yalanı yazılıyordu. Dahası Çin bu yalana dünyayı inandırabilmek için büyük miktarlarda tahıl ihraç ediyordu. Bazı bölgelerde halk açlıktan ölürken tahıl ve pirinçler büyük ambarlarda saklanıyor, sonra da ihraç için merkezlere gönderiliyordu. Aynı tarım politikası daha sonra Kamboçya ve Kuzey Kore gibi komünist ülkelerde de uygulandı ve yine aynı sonucu verdi. Büyük bir verimsizlik, kıtlık ve toplu ölümler. Komünistler olağanüstü bir akılsızlık, körlük ve şuursuzluk içinde Lysenko'nun ve Stalin'in uydurduğu komünist tarım atılımını körü körüne uyguladılar. Çünkü inandıkları materyalist felsefenin temeli olan evrim teorisi bunu gerektiriyordu. Evrim teorisi Mao'nun Çin'in başına getirdiği felaketlerin tümüyle yakından ilgilidir. Az önce anlattığımız gibi 1958-61 yıllarındaki büyük kıtlık Lysenko modeli evrimci bilimin uygulanması sonucunda olmuştur. Bunun yanı sıra Mao'nun ve Çin'e hakim olan komünist kadronun şaşırtıcı zalimliği ve acımasızlığı da söz konusudur. Mao ve ekibi insanları kasten aç bırakma, yamyamlık gibi akıl almaz bir vahşete zorlama gibi politikaları uygulamaya sokmuştur. Bu, kuşkusuz Mao'nun ve onunla birlikte hareket eden tüm komünist kadroların insana bakış açısıyla yakından ilgilidir. Sovyet terörünün ardında insanların hayvan olarak görülmesi yatmaktadır. Aynı durum Çin örneğinde de geçerlidir. Mao ve Maocu komünistler bir hayvan sürüsü olarak gördükleri halkın çektiği acılardan hiçbir şekilde etkilenmemiş, bunu doğanın makul ve normal bir işleyişi olarak görmüşlerdir. Komünizmin kara kitabında Mao'nun bu bakış açısı şöyle ifade edilmiştir. Mao, Çin'deki hükümranların geleneğine uygun olarak ama kendi çevresinde özenle dokunan efsanenin aksine, köylü denen bu kaba ve ilkel yaratıkların basit hayatta kalma uğraşları konusunda pek az endişe gösteriyordu. İnsanı bir hayvan türü olarak gören anlayış, insanlar üzerinde deney yapmayı da son derece makul karşılıyordu. Büyük atılım sırasında yeni beslenme yöntemleri düşünülmüş ve bunlar açlıktan kıvranan insanlar üzerinde acımasızca denenmiştir. Program Harun Yahya'nın eserlerinden uyarlanmıştır.
Sizi Allah'ın yarattığının, bu dünyada geçici bir süre yaşadığınızın ve bir gün ölüp ona döneceğinizin farkında mısınız? Yaşamanızın bu en önemli gerçeğinin farkına varmak için yapacağınız tek şey vardır. Düşünmek. Gerçeği düşündünüz mü?
Mao, komünizme muhalif olarak gördüğü kimseleri Darwinist önyargıyla hayvan olarak kabul etmektedir. Bu durum Harvard Üniversitesi'nden tarihçi James Ree Passy'in China and Charles Darwin, Çin ve Charles Darwin adlı kitabında da vurgulanır. Passy, Mao'nun fikirlerinin Darwinist ironi ve çelişkilerin güçlü bir karması olduğunu belirtmekte ve şöyle yazmaktadır. Mao Tse-tung 1964 yılında bütün aşağılık hayvanlar yok edilecektir diye tehdit savurmuştu. Bununla düşmanlarını insanlıktan çıkarıyordu. Bu kısmen Çin geleneğindeki abartıya, kısmen de sosyal Darwinist realizme dayanıyordu. Aynen anarşistler gibi devrime tepki duyanları evrimsel başarısızlıklar olarak görüyor ve soylarının tükenmesini hak ettiklerini düşünüyordu. Halkın düşmanları insan değildi ve insan olarak muamele görmeyi hak etmiyorlardı. Mao'nun büyük atılım projesi aslında bir tür doğal seleksiyon denemesiydi. Mao, Çin toplumunu olabilecek en ağır şartlara zorluyor, bu yolla zayıfları ve komünizme karşı olanları eliyordu. Bir yandan da açlık yoluyla köylülerin beyinlerini yıkamaya, onları kendisine ve komünist düzene bağımlı hale getirmeye çalışıyordu. Bu hareketin fikri temeli ise Darwinizm'di. Nitekim Mao, büyük atılım sırasında aynı zamanda bir eğitim atılımı başlatmıştı. Bu eğitim kampanyasında başrolü diyalektik materyalizmle birlikte Darwinizm oynuyordu. Mao, o dönemdeki bir söyleminde Çin sosyalizminin temeli Darwin'e ve evrim teorisine dayanmaktadır diyerek uyguladığı vahşetin dayanağını açıkça ifade ediyordu. Mao büyük atılımın hemen ardından 30 Ocak 1962'de Komünist Parti üyelerine bir konuşma yapmıştır. Bu konuşmasında Çin Komünist Partisi ile Darwin arasında şöyle paralellik kuruyordu. Darwin gibi doğa bilimcilerinin doktrinleri uzun süre insanların çoğunluğu tarafından kabul edilmemişti. Yanlış olarak değerlendirilmişti. Onlar dönemlerinde azınlıktılar. Bizim partimizde 1921'de kurulduğu zaman yalnızca birkaç düzine üyeye sahipti. Biz de azınlıktık. Fakat bu kadar az insan gerçekliği ve Çin'in kaderini temsil etmekteydi. Katılım sonucunda 30 ila 45 milyon Çinli kıtlık nedeniyle yaşamını yitirdi. Pek çok köylü kolektivizasyona direndiği için işkence gördü ve öldürüldü. Komünizm hakkında en ufak bir olumsuz tavrı görülen on binlerce insan sınıf düşmanı ilan edilip tutuklandı, işkenceye uğradı, Çin'in korkunç cezaevlerinde hayvan muamelesi gördü ve sonucunda idam edildi. Söz konusu cezaevleri ise Çin komünizminin vahşetinin sergilendiği özel mekanlardı. Mao döneminde Çin tam anlamıyla bir korku toplumu haline gelmiştir. Bunun nedenlerinden biri sayıları milyonlarla ifade edilen insanların çoğunun herhangi bir somut suçu olmamasına rağmen komünizme muhalif sayılarak tutuklanıp hapsedilmesidir. Bir süre sonra da büyük kentlerin meydanlarında düzenlenen idam törenleriyle öldürülmesidir. Mao'nun direktifleriyle 6 ila 10 milyon arasında kişinin doğrudan öldürüldüğü hesaplanmaktadır. Yaklaşık 20 milyon karşı devrimci de ömürlerinin önemli bir bölümünü cezaevlerinde geçirdi. Ama bu cezaevlerinde yaşamak ölmekten beterdi. Tüm bu vahşetin öncelikli amacı, rejim muhalifleri başta olmak üzere tüm topluma korku salmaktı. Bir diğer hedef, işkence ve korku yoluyla insanların kişiliğini çökertmek, onları insanlıktan çıkarmak ve hayvanlaştırmaktı. Mao bu şekilde bütün Çin nüfusunu bir hayvan sürüsü haline getirmek ve bu yolla yönetmek amacındaydı. Mao'nun Çin üzerindeki bu totaliter ve zalim projesinin hayata geçirildiği önemli bir dönüm noktası kültür devrimi oldu. Mao, büyük atılım fiyaskosundan sonra kendisinin günlük siyasetin üstünde olduğunu belirterek elini devlet işlerinden çekmiştir. Bundan sonra sözde daha büyük ve önemli sorunlar üzerinde düşünmeye başlamıştır. Mao'nun bu sessiz dönemi 1966 yılında sona erdi. Kendisine Büyük Serdümen lakabı takılmış olan Mao, Çin devriminin henüz başarıya ulaşamadığını düşünüyordu. Komünizmin insanların zihnine tam olarak yerleşemediğini, devletin en üst kademelerinde bile komünizmi anlamamış kadrolar bulunduğunu söylüyordu. Nitekim en sonunda tüm bunları söküp atacak bir kültür devrimi gerektiğini ilan etti. Kültür devrimi bütün Çin devletini ve toplumunu yerle bir edecek bir sarsıntıydı. Mao'nun telkinleri, Komünist Parti saflarındaki cahil gençler üzerinde büyük etki oluşturdu. Kızıl Muhafızlar adı verilen bu gençler, ülkenin dört bir yanında terör estirmeye başladılar. Doğu Kızıldır Marşı'nı söyleyerek topluca sokaklarda geziyor, komünizme aykırı buldukları herkesi tutuklayabiliyor veya her şeye saldırabiliyorlardı. Bu şekilde binlerce üst düzey bürokrat, üniversite hocası, bilim adamı ve aydın tutuklandı. Korkunç işkencelerden geçirildikten sonra da aşağılanarak idam edildi. Mao'nun en yakın dostlarından biri ve eski devlet başkanı olan Liu Shaoqi bile Mao'nun emriyle tutuklandı. Ardından halka açık bir meydanda dövüldü, uzun süre işkence gördükten sonra hiçbir tıbbi yardım yapılmadan bir hücreye atıldı ve burada kıvranarak öldü. Mao, sonrasında Çin'in yönetimini de ele alacak olan en eski yoldaşlarından biri Deng Xiaoping'in oğlunu da gözaltına aldırdı. Pekin Üniversitesi fizik öğretmeni Pu Feng, Kızıl Muhafızlar tarafından sorgulandı, sorgu sırasında sapıkça tecavüze uğradı, kalın tahta sopalarla dövüldü ve sonra da sorgu odasının penceresinden aşağı atıldı. Pu Feng hayatının geri kalan kısmını kırılmış parmaklar ve kaybolmuş duyma yeteneğiyle bir tekerlekli sandalyede geçirecekti. Kültür devrimi sırasında daha önce Lenin ve Stalin rejimleri tarafından uygulanmış olan insanları hayvanlaştırma politikası da uygulamaya konmuştur. Örneğin, halk düşmanı olarak tespit edilen muhalifler, halk önünde hayvan taklidi yapmaya zorlanıyordu. Tutuklanan bazı profesörler, elleri arkadan bağlı olarak çimlere atılıyor ve otlanmaları, yani ağızlarıyla yerdeki çimi yolmaları için zorlanıyorlardı. Pekin basını şöyle yazıyordu: Mao karşıtları sokakları koşan farelerdir. Öldürün onları, öldürün. Kültür devrimi dünya tarihinde eşi benzeri görülmedik bir toplu delilik kampanyasıydı. Kızıl Muhafızlar tarafından sadece müzik dinlediği, evcil hayvan beslediği veya ibadet yaptığı için tutuklanan on binlerce insan işkence gördü ve idam edildi. Adeta toplu bir hipnozun etkisi altına giren halksa her türlü vahşeti destekliyor, katliamları seyrederken destek verdiklerini gösteren naralar atıyorlardı. Kızıl Muhafızların tek kaynağı, Mao'nun sözlerini içeren Kızıl Kitap'tı. Hepsi Kızıl Kitabı ezbere biliyor, dahası bilmeyenleri de sınıf düşmanı ilan edip oracıkta dövebiliyor, hatta idam bile edebiliyorlardı. En normal ve meşru davranışlar bile komünizme aykırı bulunup cezalandırılabiliyordu. Kültür devrimi o kadar büyük bir cinnet haline gelmişti ki en sonunda ordu müdahale etmek ve ülkeyi yeniden düzene oturtmak durumunda kaldı. 1970'li yıllar boyunca Çin, kültür devriminin yaralarını sarmaya, tahribatını tamir etmeye uğraştı. Mao 1976'da öldü. Ardında 50 milyonu aşkın ölü, 10 milyonlarca işkence görmüş insan ve karanlık bir ideoloji bıraktı. Bugün Darwinizmi bir tehlike olarak görmeyenler, yakın tarihe bir daha bakmalı, acımasızlıkların, katliamların ve zulmün perde arkasını araştırmalıdırlar. Darwinist komünist Mao'yu hala açıkça savunanların olması, tehlikenin hala devam ettiğinin bir göstergesidir. Çünkü Darwinizm kaynaklı Mao'culuk, zulüm ve acımasızlık demektir. İşte bu sinsi tehlikeye karşı kullanılacak en etkili yöntem, Darwinizmin, komünizmin ve Mao'nun gerçek yüzünü insanlara ilmi ve tarihi delilleriyle anlatmaktır. Bu program Harun Yahya'nın eserlerinden uyarlanmıştır.
sizi Allah'ın yarattığının, bu dünyada geçici bir süre yaşadığınızın ve bir gün ölüp ona döneceğinizin farkında mısınız? Yaşamanızın bu en önemli gerçeğinin farkına varmak için yapacağınız tek şey vardır. Düşünmek. Gerçeği düşündünüz mü?
...1949 yılında Çin'de yönetimi ele geçiren komünist diktatör Mao Tse-tung ve gerillaları Çin'de bir korku toplumu oluşmasına neden olmuştu. Çin, cinayetlerin, kitle katliamlarının ve işkencenin her türlüsünün yapıldığı bir ülke haline gelmişti. Ancak Maoizmin vahşeti sadece Çin halkına yönelik değildi. Çin tarafından işgal edilen veya daimi bir işgal altında yaşatılan halklar da Kızıl Vahşet'in hedefi oldular. Çin zulmü altındaki ülkelerden biri, Çin'in batısındaki Uygur Özerk bölgesinde, bir diğer ifadeyle Doğu Türkistan'da yaşayan Uygur Türkleridir. Uygur Türkleri hem Müslüman oldukları hem de etnik bir azınlık oluşturdukları için Pekin rejiminin hedefi haline gelmişlerdir. Mao'nun iktidara geldiği 1949 yılından itibaren sistemli bir soykırımla karşılaştılar. Uygur Türklerinin dini vecibelerini yerine getirmelerine izin verilmedi. İbadet yerleri ve okulları kapatıldı, bölgenin birçok yerinde din adamları tutuklandı, büyük bir kısmı ise öldürüldü. Çin hükümeti Uygur Özerk bölgesinde hiçbir önlem almadan nükleer denemeler yaptı. 1964 yılından bu yana 46 nükleer deneme gerçekleştirildi. Bu nükleer denemelerin sonucunda Uygur Türkleri arasında kanser oranı olağanüstü derecede arttı, pek çok çocuk sakat veya ölü olarak doğdu. ...1949-1952 yılları arasında 2.800.000, 1952-1957 yılları arasında 3.509.000, 1958-1960 yılları arasında 6.700.000, 1961-1965 yılları arasında 13.300.000 Müslüman Uygur Türk'ü Çinliler tarafından çeşitli yöntemlerle öldürüldü. Yani 16 yılda yaklaşık 26 milyon 500 bin Müslüman yok edildi. Bunun dışında Doğu Türkistan'da Müslüman Uygurların bir taneden fazla çocuk sahibi olmaları yasaklanmıştı. Bu yasağa uymayanların çocukları ise anne rahminde kürtajla katledildi. Zorunlu göç, zorunlu nüfus planlaması ve katliamlar neticesinde Uygurlu Türkler Doğu Türkistan topraklarında azınlık konumuna düşürülmüştür. 1953 yılından bu yana sürdürülen asimilasyon politikası sonucunda Uygur Özerk bölgesinde %75 olan Müslüman nüfus oranı günümüzde %35'lere kadar düşmüştür. Bugün 25 milyonu aşkın Doğu Türkistanlı Müslüman Çin hükümetinin baskısı altındadır. Binlerce Müslüman siyasi tutuklunun bulunduğu bölgede gözaltına alınan insanlardan bir daha haber alınamamaktadır. Mao döneminde başlayan bu insanlık dışı uygulamalar halen devam etmektedir. Komünist Çin rejiminin vahşet elinin uzandığı bir diğer ülke ise Tibet'tir. Tibet, Çin'deki komünist devrimin hemen ertesi yılı, yani 1950'de Çin ordusu tarafından işgal edilmiştir. Çin, burayı kendisine bağlı özerk bir bölge haline getirmiş, Tibetliler de bunu kabul etmişlerdir. Ancak Çin'in Tibet halkı üzerindeki baskısı giderek artmıştır. Çin yönetimi, Tibet köylülerinin mahsullerini çok düşük fiyata satmak zorunda bırakmıştır. Ülkedeki bütün önemli kurumlara Çinli yerleşimcileri atamış, en ufak bir direniş hareketine çok kanlı ve zalim yöntemlerle bastırmıştır. Tibet'in Çin'e karşı direnişini yıllar boyu yöneten Dalai Lama, Çin komünizminin halkına uyguladığı vahşeti şöyle anlatır. Tibetliler yalnız kurşunlanmakla kalmadı, öldüresiye dövüldüler, çarmıha gerildiler, canlı canlı yakıldılar, boğuldular, parçalandılar, açlıktan öldürüldüler. Boğazlandılar, asıldılar, haşlandılar, canlı olarak toprağa gömüldüler. Mao'nun ideolojisi, bir diğer ifadeyle Mao'culuk, komünizmin en kötü versiyonudur. Zaten acımasız, çatışmacı, zalim ve kan dökücü bir ideoloji olan komünizm, Mao'culukla birlikte daha da ileri bir vahşet boyutuna varmıştır. Bunun bir nedeni, Mao'culuğun geleneksel Uzak Doğu Asya vahşetini de komünizme katmış olmasıdır. Bu olguyu daha da iyi anlayabilmek için Asya'daki bir başka komünizm örneğine daha bakmak gerekir. Söz konusu örnek Çin'in desteğiyle iktidara gelmiş ve Mao'culuğu yöntem olarak benimsemiş bir rejimdir. Kamboçya'daki Kızıl Kımer rejimi. Kamboçya, Asya'nın Hindistan'la Çin arasında kalan ve bu yüzden Hindi-Çin'i olarak anılan bölgesinde yer alır. Küçük ve fakir bir ülkedir. Halkının pek çoğu yüzyıllardır tarımla geçinir. Tarımın başlıca unsuru ise ülke boyunca uzanan pirinç tarlalarıdır. Ancak bu pirinç tarlaları 1975-79 yılları arasında ölüm tarlalarına dönüşmüştür. Nüfusu 9 milyon olan ülkede yaklaşık 3 milyon kişi kafasına kurşun sıkılarak, kafatası baltayla parçalanarak, başından torba geçirilip boğularak veya açlığa mahkum edilerek öldürülmüştür. Tarihte eşi görünmedik bu vahşetin failleri ise Kamboçya'nın Mao'cuları olan Kızıl Kımerlerdir. Kızıl Kımer Örgütü, Pol Pot adlı bir Mao'cu tarafından kurulmuş ve yönetilmiş bir komünist partidir. Uzun yıllar Kamboçya ormanlarında örgütlenen ve iktidar hayalleri kuran Kızıl Kımerler 1975'te başa geçmişlerdir. İktidara geldikten sonra da Stalin Rusyası'nda veya Mao'nun Çin'inde bile görünmeyen boyutlarda totaliter ve zalim bir rejim kurmuşlardır. Kızıl Kımer rejimi komünist cinnetin doruk noktasıdır. Örneğin Komünist Parti ülke için yapılması gereken tek komünist görevin pirinç tarlalarında ölesiye çalışmak olduğuna karar vermiştir. Bunun sonucunda da tüm Kamboçya nüfusunu zorla tarlalarda çalıştırmaya başlamıştır. Şehirlerde yaşayan on binlerce insan, devlet adamları, bürokratlar, öğretmenler, aydınlar köylere sürülmüştür. Oluşturulan kolektif çiftliklerde çok ağır şartlarda çalıştırılmaya başlanmıştır. Çalışma sırasında gevşeklik göstermek, toplanan ürünlerden bir parça bile olsun izinsiz olarak yemek veya herhangi bir dini ibadet devrime isyan sayılmıştır. Bu bahanelerle de her dakika insan öldürülmeye başlanmıştır. Kızıl Kımerler partilerine Ankar adını vermişler ve tarlalarda ölesiye çalıştırdıkları milyonlarca insana Ankar sürekli olarak sizi görüyor telkininde bulunmuşlardır. Kızıl Kımer vahşetinden kurtulmayı başaran bir Kamboçyalı sözde demokratik Kamboçya'da yaşananları şöyle anlatır. Demokratik Kamboçya'da cezaevi, mahkeme, üniversite, lise, para, posta, kitap, spor, eğlence yoktu. 24 saatlik iş gününde ölüm bir an bile eksik değildi. Artık adalet de mevcut değildi. Yaşamımızın tüm eylemlerini kararlaştıran Ankar'dı. Kızıl Kımerler çelişkili eylemlerini ve emirlerini haklı göstermek için sıkça örneklere başvuruyordu. Bireyi bir öküzle kıyaslıyorlardı. Şu saban çeken öküzü görüyorsunuz. Yemesi buyrulursa yer. yeterli otun bulunmadığı bir tarlaya götürülürse yine de otlar. Yer değiştiremez, gözlem altındadır. Ona sabanı çekmesi söylenince saban çeker. Asla karısını ve çocuklarını düşünmez. Bu program Harun Yahya'nın eserlerinden uyarlanmıştır.
Sizi Allah'ın yarattığının, bu dünyada geçici bir süre yaşadığınızın ve bir gün ölüp ona döneceğinizin farkında mısınız? Yaşamanızın bu en önemli gerçeğinin farkına varmak için yapacağınız tek şey vardır. Düşünmek. Gerçeği düşündünüz mü?
Kızıl Kımer rejimi komünizmin temelinde yer alan insanın hayvanlaştırılması projesini en belirgin biçimde hayata geçirmiştir. İnsanlar biraz önce verdiğimiz örnekte belirtildiği gibi tarla süren öküzler gibi olmaya zorlanmıştır. Bu arada din, ahlak ve aile gibi insani kavramların yok edilmesine büyük önem verilmiştir. Kızıl Kımer rejimi aile kurumunu ve aile fertleri arasındaki sevgiyi yok etmek için de birçok uygulama içine girmiş, aile bireylerini birbirlerinden ayırmıştır. Aslında bu uygulamalar, Karl Marx'ın ve Friedrich Engels'in ailenin kökeni hakkındaki yorumlarının eyleme dönüşmüş halinden başka bir şey değildir. Marx ve Engels, maymundan evrimleşmiş bir hayvan türü olarak gördükleri insanın din, ahlak ve aile gibi kavramlara sahip olmaması gerektiğini söylemişlerdir. Tüm bunların ekonomik ilişkiler sonucunda ortaya çıkan üst yapı kurumları olduğunu ileri sürmüşlerdir. Komünist bir toplumda da bu kavramların yok olacağını vaat etmişlerdir. İşte Kızıl Kımerlerin projesi Marx ve Engels'in bu batıl inancını hayata geçirmekten başka bir şey değildir. Kızıl Kımerler, daha önceden Lenin, Stalin ve Mao tarafından kullanılan kasıtlı kıtlık yöntemini yeniden uygulamaya geçirdiler. Halk, kasıtlı olarak aç bırakılıyor, bu yolla irade ve kişilikleri yok ediliyordu. Sonra da Ankar tarafından beslenerek Kızıl Kımer rejimine adeta bir ilah gibi tapmaları isteniyordu. Bu açlık kasten oluşturulmuştu. Öyle ki ülkede açlıktan ölenler varken ekilmeye elverişli toprakların yalnızca beşte biri kullanılıyordu. Zaten açlıktan insanların ölmesi rejim için bir sorun değil, aksine bir hedefti. Kızıl Kımer liderleri sık sık şöyle diyordu. Kurduğumuz ülke için 1 milyon iyi devrimci yeterlidir. Geri kalanına gereksinimimiz yok. Bir düşmanımızı hayatta bırakmaktansa 10 dostumuzu öldürmeyi yeğleriz. Mao'nun kültür devrimi sırasında baş gösteren sevgiye, güzelliğe, estetiğe ve kültüre düşmanlık eğilimi Kızıl Kımerler'de cinnet noktasına varmıştı. İnsanların saçlarını taramaları, kendilerine biraz özen göstermeleri, hatta gözlük takmaları bile halk düşmanlığı sayılabiliyordu. Kamboçya içinin desteğiyle ele geçiren bu Mao'cu psikopatlar 3 milyona yakın suçsuz insanı öldürdüler. Öldürülecek insanlar önce kafalarına kurşun sıkılarak infaz ediliyordu. Ama sonra bunun mermi israfı olduğuna karar verildi ve daha vahşi yöntemlere geçildi. Konuyu inceleyen Fransız araştırmacı Marek Silivinski, bu yöntemlerin mermi tasarrufu yanında Kızıl Kımer militanlarının sadizmini tatmin etmek bakımından da tercih edildiğini yazar. Buna göre kurbanların %53'ünün demir çubukla, kazma sapıyla, bazen de çapa sapıyla kafası ezilmiştir. %5'i kafasına geçirilen plastik torbayla boğulmuş ve %5'i de boğazlanmıştır. Kızıl Kımer rejimi, Vietnam'ın 1979'da Kamboçya'yı işgal etmesiyle sona erdi. Vietnamlılar, bir önceki rejimin vahşetini dünyaya sergilemek için ölüm tarlaları olarak anılan pirinç tarlalarını kazdılar. Buradan cesetleri çıkardılar ve bunları sergilediler. Bugün, Kızıl Kımerler tarafından öldürülen on binlerce insanın kemik ve kafatasları, başkent Phnom Penh'deki bir müzede sergilenmektedir. Komünizm, Charles Darwin'in yazdığı bir kitapla kendisine bilimsel temel bulan Marx ve Engels'in safsatalarıyla şekillenmiştir. Lenin ve Stalin'in vahşetiyle bir dünya gücü haline gelmiş, Mao ile birlikte cinnet boyutuna varmıştır. Kamboçya gibi ülkelerde uygulanan vahşetlerle birlikte de gerçek yüzünü tüm dünyaya göstermiştir. Asya'daki kızıl vahşet sadece Çin ve Kamboçya ile sınırlı kalmamıştır. Kuzey Kore ve Vietnam'daki komünist rejimler de kendi halklarına karşı acımasız bir terör uygulamışlardır. On yıllarca Kim Il-sung'un diktası altında yönetilen Kuzey Kore rejiminin katlettiği insan sayısının 1,5 milyon olduğu hesaplanmaktadır. Yüz binlerce insansa Kuzey Kore'nin feci hapishanelerinde işkence görmüştür. Kuzey Kore'deki komünist rejimin bir diğer zalimane özelliği, Darwinizmin bir ürünü olan öjeni teorisini benimsemesi ve uygulamasıdır. Öjeni, Darwin'in kuzeni Francis Galton tarafından ortaya atılmış ve 20. yüzyılın başlarında bilimsel bir yaklaşım olarak görülmüş bir teoridir. Öjeni'nin amacı, bir insan ırkındaki hasta ve sakat insanların sterilize edilmesi, yani toplumdan dışlanmalarıdır. Bunun yerine de sağlıklı insanların ilişkiye girerek üremesinin teşvik edilmesidir. Bu sürecin sonunda daha üstün sağlıklı toplumlar ortaya çıkacağı hayal edilmiştir. Bir teori olan öjeniyi resmi politika olarak uygulayan ilk ülke ise Nazi Almanya'sıdır. Hitler, Alman toplumundaki kalıtsal hasta ve sakatları özel sterilizasyon merkezlerinde toplamış ve sonra da öldürmeye başlamıştır. Evrimi hızlandırmak adına yapılan bu zulmün bir örneği de Kuzey Kore'nin Darwinist komünist rejimi tarafından uygulanmaktadır. Kuzey Koreli sakatların başkentte oturmaları yasaklanmış ve dağlık ücra bölgelere sürülmüşlerdir. Vietnam ise Asya'nın bir diğer kanlı komünist diktası olmuştur. Kuzey Vietnam önce Fransızlarla, sonra da Amerikalılarla uzun bir savaş yapmıştır. 1975 yılında da Güney Vietnam'ı ele geçirmiş ve tek bir birleşik komünist Vietnam ortaya çıkmıştır. Kuzey Vietnam'ın kurucusu Ho Chi Minh ve onu izleyen Vietnam yöneticileri kendi halklarına karşı ağır baskı ve işkenceler uygulamaktan çekinmemiştir. 1975-77 yılları arasında bir dönemde rejim muhalifi bir Vietnamlının yazdığı bir mektupta ülke şöyle tarif edilir. Sadece Saigon'un resmi cezaevi olan Chi Hoa cezaevinde eski rejim zamanında 8 bin kişi bulunduruluyordu. Bugünse aynı cezaevinde 40 bin kişi tıka basa doldurulmuş bulunuyor. Mahkumlar sıkça açlıktan, havasızlıktan, işkence altında veya intihar ederek ölüyor. Benzer zulümler 1975'te Vietnam tarafından işgal edilen ve ardından komünist bir rejimle yönetilmeye başlayan Laos'ta da yaşanmıştır. Hindi Çili'nin ortasında yer alan bu fakir ülkede gelişen Pathet Lao komünistleri iktidara geldikten sonra pek çok rejim muhalifini baskı altına almış, on binlerce Laoslu ise rejimin baskısı nedeniyle mülteci durumuna düşmüştür. Asyalıların tarihi geleneğinde sertlik vardır. özellikle Uzak Doğu Asya, tarih boyunca şiddetli çatışmaların, kan davalarının, vahşi intikamların yurdu olmuştur. Bu geleneğin üzerine komünizm gibi şiddeti ve vahşeti meşru gören, hatta gerekli sayan bir ideoloji eklenince, sonuç tam bir felaket olmuştur. Darwinizmi temel alan, dolayısıyla insanı çatışarak kan dökmeye mahkum bir hayvan türü olarak gören komünizm, Uzak Doğu Asya'nın pirinç tarlalarını birer ölüm tarlası haline getirmiştir. Dahası, Uzak Doğu Asya'da komünizmin medeniyet ve kültür düşmanlığı daha ileri boyutlara varmıştır. Nitekim cehaleti, çirkinliği, tek düzeliği ve düşünmemeyi makbul gören, medeniyet yerine hayvanca yaşamayı tercih eden korkunç bir ideoloji ortaya çıkmıştır. Bugün Darwinizmi bir tehlike olarak görmeyenler, yakın tarihe bir daha bakmalı, acımasızlıkların, katliamların ve zulmün perde arkasını araştırmalıdırlar. Darwinist komünist Mao'yu hala açıkça savunanların olması, tehlikenin devam ettiğinin bir göstergesidir. Çünkü Darwinizm kaynaklı Mao'culuk, zulüm ve acımasızlık demektir. İşte bu yüzden akıl ve vicdan sahibi her insanın tüm dünyayı kaplamış, belki yarın kendi kapısına da dayanabilecek olan bu büyük tehlikenin farkına varması ve hemen tedbir alması gerekmektedir. Bu beladan kurtulmanın yegane yoluysa, Darwinizmin iddialarını ve bundan kaynaklanan diyalektik materyalizmin hezeyanlarını fikren çökertmektir. Program Harun Yahya'nın eserlerinden uyarlanmıştır.
Sizi Allah'ın yarattığının, bu dünyada geçici bir süre yaşadığınızın ve bir gün ölüp ona döneceğinizin farkında mısınız? Yaşamanızın bu en önemli gerçeğinin farkına varmak için yapacağınız tek şey vardır. Düşünmek. Gerçeği düşündünüz mü?
Kur'an'da tarih boyunca insanlara Allah'ı ve dini inkar etmelerini emreden zalim ve zorba karakterli önderler bulunduğu bildirilir. Allah, Kasas suresinin 41. ayetinde bu insanları ateşe çağıran önderler olarak tanımlamıştır. Bu karakter Kur'an'da anlatılan Hazreti Musa kıssasında Firavun adıyla, Talut kıssasında Calut ismiyle karşımıza çıkar. Fakat bu zorbacı karaktere tüm tarih boyunca rastlamak mümkündür. Dinsizliğin önderliğini yapan bu insanların hemen hepsi, içinde bulundukları toplumlara karşı aynı zalimlikleri yapmışlardır. Aynı yöntemlerle onları dinden uzaklaştırmaya çalışmışlar, kendilerine uyan insanları dünyada ve ahirette helaka sürüklemişlerdir. Geçtiğimiz yüzyılda tüm dünyaya bela ve acı getiren ideolojilere baktığımızda, başlarında bulunan liderlerin acımasız ve dinden uzak kişilikleri karşımıza çıkar. 20. yüzyılda Kur'an'da söz edilen Firavun karakteriyle özdeşleşen kişiler vardır. Bunların başında Rus ve Çin devrimlerinin kanlı liderleri Vladimir Lenin, Joseph Stalin ve Mao Tse-tung, onların fikir babaları Karl Marx ve Friedrich Engels gibi dinsiz ve zalim liderler gelir. Charles Darwin ise tüm bu zalim liderlerin fikirlerini ortaya attığı evrim teorisiyle besleyen ve dinsizliğe farklı bir yönden liderlik eden bir isimdir. Komünizmin dine düşman olduğu tartışılmaz bir gerçektir. Marx, Engels, Lenin, Stalin, Troçki, Mao veya bir başka komünist ideoloğun yazılarına bakıldığında bunun açıkça ifade edildiği görülebilir. Marx, dini kendince halkın afyonu olarak tanımlamıştır. Dini ayrıca sözde fakir halk kesimlerini uyutmak için yönetici sınıf tarafından oluşturulan bir kültür diye tarif etmiştir. Dahası, komünizme ulaşmak için dini inançların yok edilmesi gerektiğini öne sürmüştür. Engels, kitaplarında insanın maymundan geldiğini ileri sürerken, dinin de sözde bu evrim sürecinin bir aşamasında ortaya çıktığını iddia etmiştir. Peki komünistler dini yok etmek amacıyla nasıl bir politika izlerler? Bu soruya ilk kapsamlı cevabı Lenin vermiştir. Lenin, 1905 yılında Novaya Zin dergisinde yayınlanan Sosyalizm ve Din başlıklı yazısında dini sözde dağıtılması gereken bir sis olarak tanımlamış ve dine karşı komünistlerce yürütülmesi gereken ateizm propagandasını anlatmıştır. Lenin yazısında Marksistlerin dine karşı vermeleri gereken savaşın bilimsel yayınlar ve 18. yüzyıl Fransız aydınlanma dönemi düşünür ve ateistlerinin yazıları gibi kaynaklarla yürütülmesi gerektiğini söylemektedir. Buradaki bilimsel yayından kasıt materyalizmi bilim kisvesi altında empoze eden teorilerdir. Bunların başında da kuşkusuz Darwinizm gelir. Söz konusu aydınlanma düşünürleri, Diderot, de Hörbach gibi Marx öncesi materyalistler, Lenin'in bahsettiği yazılarsa bu kişilerin din aleyhindeki propaganda yazılarıdır. Lenin'in gösterdiği bu yöntem, komünistler tarafından halen kullanılmaktadır. Ülkemizdeki yayın evleri, bazı bilimsel dergiler veya medya kuruluşları incelendiğinde de, Darwinist ve aydınlanma felsefesine bağlı yayınların kaynağının Marksistler olduğu açıkça görülecektir. Komünizmin din düşmanlığını değerlendirirken bazı komünistlerin bu konuda kimi zaman sergiledikleri ılımlı politikanın gerçek amacını da anlamak gerekir. Gerçekten de gerek dünyada gerekse ülkemizdeki Marksist akımlar iktidarda olmadıkları süre boyunca çoğunlukla keskin ve saldırgan bir din aleyhtarı politika izlemezler. Hatta bazen komünistlerin ağzından dine ve dindarlara karşı saygılı gibi görünen sözler duymak mümkündür. Peki, acaba bu ılımlı üslubun amacı nedir? Lenin'in yazıları arasında bu sorunun cevabını da bulmak mümkündür. Lenin, Marx ve Engels gibi ustalarının yorum ve uygulamalarından yola çıkarak, dinle açık bir savaşa girilmemesi gerektiğini, bunun gereksiz bir siyasi kumar olduğunu yazmaktadır. Engels, sözüm ona ultra devrimci Düring'i Bismarck'ın saçmalığını bir başka biçimde tekrarlamak istediği için suçlarken, İşçi Partisi'nin proletaryayı örgütlemekte ve eğitmekte sabırlı davranabileceğini, böylelikle dine karşı savaş açmak gibi siyasal bir kumara girişmeksizin dinin giderek ortadan kalkmasını sağlayabileceğini belirtmiştir. Proletaryayı örgütlemekte sabırlı davranmak ve dine karşı savaş açmak gibi siyasal bir kumara girişmeksizin dinin giderek ortadan kalkmasını sağlamak. İşte Engels'in belirlediği ve Lenin'in izlediği yöntem budur. Lenin, dine olan düşmanlıklarını açıkça ilan eden, dine karşı hakaret dolu kampanyalar yürüten diğer bazı materyalistleri, örneğin anarşistleri veya burjuva ateistlerini acemi ve saf bulmaktadır. Bu kişiler tarafından Marksistlere yöneltilen ılımlılık ve bocalama suçlamalarını reddetmekte ve Marksizmin görünüşteki ılımlılığının özenle düşünülmüş bir taktik olduğunu söylemektedir. Ayrıca Lenin, Komünist Parti'nin ateist kimliğini ön plana çıkarmaması gerektiğini, hatta dine inanan kimseleri bile saflarına katmasının faydalı olacağını söylemektedir. Lenin, söz konusu ılımlı taktiği 1917'ye kadar, yani komünistler iktidara gelinceye kadar devam ettirdi. Ancak bundan sonra komünist ılımlılığı ortadan kalktı, aksine tüm Sovyet topraklarında dine ve dindarlara karşı büyük bir baskı başladı. Kısa bir zaman öncesine kadar ateist olduğumuzu açıkça belirtmemeli ve dine inananları bile saflarımıza almalıyız diyen Lenin, iktidara geldikten sonra çok daha farklı bir yol izlemeye başladı. Lenin'in dine karşı ılımlı olmalıyız taktiği, Bolşevik devriminden sonra koyu ve gözü dönmüş bir din düşmanlığına dönüştü. Lenin, milyonlarca insanın hayatına mal olan 1920-21 kıtlığını dahi insanların Allah'a olan inançlarını zayıflatacak faydalı bir gelişme olarak görmüştü. Daha önceleri Maxim Gorki'ye yazdığı bir mektubunda bu politikanın temel mantığını Lenin şöyle açıklıyordu. Her dini fikir, her tanrı fikri ağza alınamayacak kadar kötüdür. Çok tehlikelidir, çok bulaşıcıdır. Milyonlarca günah, pis işler, şiddet uygulaması, fiziksel zulüm, tanrı varlığının oluşturduğu geleneklerden daha az zararlıdır. Tanrı'nın varlığını ispatlamaya yönelik her savunma, en hafif ve iyi niyetli olanına bile tepki gösterilmelidir. Bu program, Harun Yahya'nın eserlerinden uyarlanmıştır.
Sizi Allah'ın yarattığının, bu dünyada geçici bir süre yaşadığınızın ve bir gün ölüp ona döneceğinizin farkında mısınız? Yaşamanızın bu en önemli gerçeğinin farkına varmak için yapacağınız tek şey vardır. Düşünmek. Gerçeği düşündünüz mü? Lenin, Allah'a ve dine karşı duyduğu bu nefretle acılar içinde kıvranarak ve akli dengesini yitirmiş halde öldü. Ardından iktidara oturan Stalin de Lenin kadar dine düşmandı. Bu düşmanlığını milyonlarca dindar insanı öldürerek, dini kurumları, ibadethaneleri tahrip ederek ve daimi bir ateizm propagandası yürüterek gösterdi. Stalin'in yürüttüğü ateizm propagandasının en önemli unsuruysa evrim teorisiydi. Lenin'in otobiyografisinde şöyle yazıyordu. Okullardaki öğrencilerimizin zihnini 6 günde yaratılış efsanesinden temizlemek için onlara 3 şeyi özellikle öğretmeliyiz. Dünyanın yaşını, jeolojik orijinini ve Darwin'in öğretilerini. Stalin ise Anarşizm mi Sosyalizm mi adlı kitabında Darwin'le yaratılışçı bir bilim adamı ve fosil biliminin kurucusu olan Cuvier'i karşılaştırıyor ve şöyle yazıyordu. Marksizm Darwinizme dayanır ve onu hiç eleştirmeden kabul eder. Marksistler, Cuvier'in teorisini şiddetle reddederler.
Leninizmin ve Stalinizmin Çin'deki temsilcisi olarak sahneye çıkan Mao da dine karşı bir düşmanlık beslemiş ve uygulamıştır. Mao'nun din hakkındaki bir ifadesi bu konudaki fanatizmini açıkça göstermektedir. Mao'nun ifadesi şöyledir. Elbette din zehirdir. İki büyük zararı vardır. Birincisi ırk anlayışını temelinden çürütür ve ülkenin gelişmesini yavaşlatır. Tibet ve Moğolistan bu şekilde zehirlenmiştir. Mao'nun iktidara gelmesiyle birlikte Çin genelinde dine ve dindarlara karşı büyük bir savaş başlatılmıştır. Ama bu da Lenin'in komünistlere öğrettiği yöntemle, yani örtülü olarak gerçekleşmiştir. Komünist Parti, üç kendi kendine hareketi denen bir politika uygulamaya koymuştur. Bunun anlamı, bütün dini kurumların kendini finanse eden, kendini yöneten ve kendini organize eden bir yapıda olmasıdır. Ama görünüşte din özgürlüğü gibi duran bir politika, tamamen dini yok etmek amacına yönelik bir kampanya olmuştur. Ülke içindeki tüm dini kurum ve ibadethaneler, yani Konfüçyüs veya Buda tapınakları, camiler veya Hristiyan kiliseleri, devlet tarafından kurulan merkezi organizasyonlara bağlanmıştır. Kısa süre içinde de bu dini kurumlar Maoizm propaganda merkezi haline gelmiştir. Doğu Türkistan'daki Müslüman Uygur Türkleri ve Tibet'teki Budistler ise kanlı vahşet uygulamalarına hedef olmuşlardır. Çin Komünist Partisi bu halkları tüm nüfuslarını azaltarak hem de dini inançlarını yok ederek kontrol altına almaya çalışmıştır. Tibet'te dini sembolleri ve din adamlarını toplum önünde aşağılamak için alçakça yöntemler kullanılmıştır. Dini metinler yakılmış, kimi zaman hayvan gübresine karıştırılarak tarlalara atılmıştır. Tibetlilerce kutsal kabul edilen ve üzerinde dini yazılar bulunan taşlar toplanarak özellikle tuvaletlerin zeminlerinde yer kaplaması olarak kullanılmış pek çok eski tapınak domuz çiftliğine dönüştürülmüştür. Maoizmin dine düşmanlığı Mao'nun yolunu izleyen diğer komünist Asya rejimleri tarafından da sürdürülmüştür. Kamboçya'daki Kızıl Kımer rejimi, Kamboçya halkına karşı yürüttüğü soykırımda ülkenin Müslüman azınlığı olan Cham topluluğuna öncelik ve özel muamele göstermiştir. Komünizmin kara kitabında Kızıl Kımerlerin Cham'lara karşı uyguladıkları vahşetten şöyle söz edilir. İslam'ın kökünü kazıma girişimi çok daha kötü dramlara neden oldu. 1973'ten itibaren kurtarılmış bölgelerde camiler tahrip edildi ve ibadet yasaklandı. 1975'ten başlayarak bu önlemler yaygınlaştı. Kur'anlar yakılmak üzere toplandı, camiler ya başka işlerde kullanıldı ya da yıkıldı. Haziran'da 13 dindan Müslüman, bazıları ibadeti mitinge tercih etmiş olmaktan, bazıları ise dini nikah hakkına sahip olduklarını açıklamaktan dolayı idam edildi. Sıkça domuz yetiştirmek ya da domuz eti yemekle ölüm arasında tercih yapmaya zorlanıyordu. Bu çok ironik bir durumdu. Zira et, yıllardan beri çoğu Kamboçyalının yemek listesinden kalkmış olmasına rağmen bazen çamlara ayda iki kez domuz eti veriliyordu. Din adamları özellikle hedef alınarak öldürüldü. 1000 kadar hacının yalnızca 30 kadarı sağ kaldı. Öteki Kamboçyalıların aksine çamlar sık sık ayaklandı. Bu ayaklanmalar misilleme olarak birçok katliama neden oldu. Kızıl Kımerler 1978 yılı ortasından itibaren birçok çam topluluğunun kadın ve çocuklar da dahil sistematik biçimde soyunu tüketmeye koyuldu. Maoculuğun din düşmanlığını sergileyen bir başka komünist rejimde Arnavutluk'taki Enver Hoca diktası olmuştur. Arnavutluk, İkinci Dünya Savaşı'nın ardından bir Sovyet uydusu olarak ortaya çıkmıştır. Buna rağmen 1960'lardaki Çin-Sovyet çatışması sırasında Çin'den yana tavır almış ve kısa sürede Kızıl Çin'in ve Maoculuğun Avrupa'daki temsilcisi haline gelmiştir. Enver Hoca, bütün camileri ve ülkenin kuzeyindeki Katoliklerin kiliselerini kapatmış, dahası insanların kendi evlerinde bile ibadet yapmasını yasaklamıştır. Herhangi bir dine inanmak ve bunu ifade etmek suç haline gelmiş, buna karşı gelenler çeşitli baskı ve işkencelere maruz kalmıştır. Arnavutluk diktatörü Enver Hoca, tüm bu uygulamalarla dini inançları tamamen ortadan kaldırdığını zannederek, dünyanın gerçek anlamda ateist olan ilk devletini kurduğunu ilan etmiştir. Komünist Çin, Rusya ve bunların uydusu diğer komünist ülkeler bugün soydaşlarımızı Türk ve Müslüman oldukları için soykırıma uğratmaktadır. Buna rağmen bazı Maocuların halen Mao hayranlıklarını dile getirebilmeleri çok vahim bir durumdur. Bu kişiler zayıf bırakılmış, dünya ile irtibatı kesilmiş, çaresizlik içinde yardım bekleyen bu insanlara yardım elini uzatacaklarına, onlara zulmedenlerin önderlerini övecek kadar ileri gitmektedirler. Böyle yapanlar, elbette bu vehametin farkına varanların güçlü vicdanında yargılanmaktadır. Vicdanlı insanlara düşen, bu zulme dur demek için gerekeni yapmaktır. Program Harun Yahya'nın eserlerinden uyarlanmıştır. Sizi Allah'ın yarattığının, bu dünyada geçici bir süre yaşadığınızın ve bir gün ölüp ona döneceğinizin farkında mısınız? Yaşamanızın bu en önemli gerçeğinin farkına varmak için yapacağınız tek şey vardır. Düşünmek. Gerçeği düşündünüz mü? Din, Allah'ın insanlara indirdiği düşünce ve yaşam biçimidir. İnsanın ruhunu en iyi bilen, onu yaratmış olan Allah'tır. Dolayısıyla insan için en uygun olan yaşam da dine göre kurulan bir yaşamdır. Ancak böyle bir sistem insan ruhuna huzur verir. Dini reddeden sistemlerin ise insanlara acı, hüzün, korku ve güvensizlik aşılaması kaçınılmazdır. Bunun en çarpıcı örneklerinden biri olarak komünizmi verebiliriz. Komünist sistemin bütün olumsuz özelliklerinin temelinde komünizmin tamamen dine aykırı ve din düşmanı bir ideoloji olması yatmaktadır. Bu konunun son derece ilginç bir başka yönü ise, komünizmin Allah'ın bize Kur'an'da tarif ettiği dinsiz sistemlerle önemli benzerlikler göstermesidir. Kur'an'da dinsiz sistemleri örnek olarak anlatılan Firavun düzeni gibi sistemlerle çağımızdaki komünist rejimler karşılaştırıldığında aralarında büyük benzerlikler olduğu dikkat çekmektedir. Örneğin dinsiz yöneticilerin ortak özelliği, sahip oldukları makamdan dolayı büyüklük hissine kapılmaları, kibirlenerek diğer insanları küçümsemeleridir. Bunu da çeşitli şekillerde ifade ederler. Kur'an'da Allah bu yöneticilere örnek olarak Hz. Musa devrinde Mısır'ı yöneten Firavun'u anlatmaktadır. Firavun kibirlenerek hem Allah'a ve elçisi Hz. Musa'ya karşı gelmiş hem de kendi halkını türlü baskılara uğratmıştır. Firavun'un büyüklük hissinin ilginç bir ifade biçimi ise yüksek bir kule inşa ettirmeye kalkmasıdır. Bu amaçla Firavun tarafından yardımcısı Haman'a verilen emir Kur'an'da şöyle bildirilir. Firavun dedi ki, ey önde gelenler, sizin için benden başka ilah olduğunu bilmiyorum. Ey Haman, çamurun üstünde bir ateş yak da bana yüksekçe bir kule inşa et. Belki Musa'nın ilahına çıkarım, çünkü gerçekten ben onu yalancılardan biri sanıyorum. Kasas suresi 38. ayet. Firavun'un kibrinin bir ifadesi olan yüksek kule tutkusu, komünist diktatörlerde de büyük bina tutkusu olarak ortaya çıkmıştır. Başta Sovyetler Birliği olmak üzere tüm komünist rejimlerde abartılı derecede büyük devlet binaları inşa edilmiştir. Bu binalar, komünist rejimin güç ve kalıcılığının bir sembolü olarak görülmüştür. Roman diktatör Nikolay Çavuşescu'nun Bükreş'te yaptırdığı saray, dünyanın en büyük binası unvanını uzun süre korumuştur. Son derece soğuk ve zevksiz bir görünüme sahip olan bu saray, sadece büyüklük konusunda ön plana çıkabilmiş ve komünist ideolojinin büyüklük kompleksinin bir ifadesi olarak kalmıştır. Kur'an'da Allah yeryüzünde bozgunculuk çıkaran inkarcı güçleri anlatırken, onların insanları yurtlarından sürüp çıkardıklarını da bildirir. Örneğin inkar edenler, kendilerine gönderilen peygamberlere, "Muhakkak ya sizi kendi toprağımızdan süreceğiz veya dinimize geri döneceksiniz" diye tehditte bulunmuşlardır. İnkarcıların bu tehdidi İbrahim suresinin 13. ayetinde haber verilmiştir. İnkar edenler benzer tehditleri zayıf buldukları Müslümanlara karşı da tekrarlamışlardır. Hac suresinin 40. ayetinde onlar yalnızca "Rabbimiz Allah'tır" demelerinden dolayı haksız yere yurtlarından sürgün edilip çıkarıldılar diye buyrulur. İşte komünist rejimlerde tarihteki en büyük sürgünleri gerçekleştirmiştir. İlginç olan bu sürgünlerde özellikle Müslümanların hedef alınmış olmasıdır. Stalin döneminde Kırım Türkleri başta olmak üzere pek çok Müslüman halk yurtlarını bir gecede terk etmek zorunda kalmıştır. Aç ve sefil şekilde Rusya'nın en elverişsiz bölgelerine sürgüne gönderilmiş yüz binlerce masum insan yollarda can vermiştir. Kendilerine gösterilen hedefe varabilenlerse açlık, salgın hastalıklar ve dondurucu soğuk nedeniyle yaşamlarını kaybetmişlerdir. Kur'an'da anlatılan Firavun sisteminin temel özelliklerinden biri de sistemin inanç özgürlüğünü ortadan kaldırmasıdır. Toplumun nasıl bir dini inanca sahip olacağı sistem tarafından belirlenir. Bu yapı Araf suresinin 123. ayetinde haber verilmiştir. Firavun'un Hazreti Musa'ya inanan büyücülere söylediği "Ben size izin vermeden önce ona iman ettiniz öyle mi?" sözünden bu yapı açıkça belli olmaktadır. Yine Firavun, kavmine hitap ederken onlara gereken doğruları kendisinin öğrettiğini, bunun dışında bir doğru aramamaları gerektiğini şöyle iddia etmiştir. "Ben size yalnızca gördüğümü gösteriyorum ve ben sizi doğru yoldan da başkasına yöneltmiyorum." Mümin Suresi 29. Ayet. Firavun sisteminin söz konusu özelliğinin çağımızdaki temsilcileri komünist rejimler olmuştur. Başta Sovyetler Birliği olmak üzere 20. yüzyıldaki komünist sistemlerin hepsi totaliter rejim unvanına sahiptir. Ya da en azından totaliter bir rejim kurmaya çalışmışlardır. Totaliterizm bir toplumun bütün olarak devlet tarafından şekillendirilmesidir. Bu sistemde devlet, baskı ve propaganda yöntemlerini kullanarak tüm bir toplumu fiziki ve zihinsel olarak yönetir. Kur'an'da Firavun'la tarif edilen totaliter düzen, 20. yüzyılda Lenin, Stalin, Mao veya Enver Hoca gibi diktatörler tarafından hayata geçirilmiştir. Arnavutluk diktatörü Enver Hoca, ülkesinde insanların herhangi bir dini inanca sahip olmasını yasaklamış, tüm ibadethaneleri kapatmış ve tarihin ilk ateist devletini kurduğunu ilan etmiştir. Allah, Kur'an'da Firavun sistemini anlatırken, Firavun'un kendisini halkın gözünde ilahlaştırma çabası içinde olduğunu da bize haber verir. Bu gerçek, Firavun'un çevresindekilere söylediği ve Kasas suresinin 38. ayetinde aktarılan "Ey önde gelenler, sizin için benden başka ilah olduğunu bilmiyorum" şeklindeki sözünden açıkça anlaşılmaktadır. Mısır tarihi de bize aynı bilgiyi vermekte, Firavunların kendilerini yeryüzündeki tanrı olarak tanımladıklarını göstermektedir. Komünist rejimlerde de sistemi yöneten diktatörlerin aynı psikolojiye girdikleri görülmektedir. Özellikle Lenin, Stalin, Mao veya Kuzey Kore'nin başındaki Kim Il-sung gibi diktatörler kendilerini toplumun gözünde adeta bir ilah haline getirecek kitlesel bir beyin yıkama programı yürütmüşlerdir. Bu putlaştırma eğilimi ilk komünist devrim olan Rus devriminin lideri Lenin'le başlamıştır. Gerçekte Lenin'in bazı sözlerine ve miras bıraktığı anlayışlara bakıldığında bir tür dini atmosfer göze çarpmaktadır. Ancak bu putperest bir dindir. Lenin, Komünist Parti'yi bir tür sapkın tarikat şeklinde örgütlemiştir. O öldüğünde Komünist Parti üyeleri büyük bir tören düzenlemiş ve onun cesedine doğru seslenerek "Yoldaş Lenin, yemin ediyoruz ki emirlerini yerine getireceğiz" şeklinde ayinsel konuşmalar yapmışlardır. Lenin'in cesedi tümüyle eski Mısır dinine uygun bir biçimde mumyalanmış ve yine eski Mısır'daki Firavun mezarlarına benzer bir mezara konmuştur. Bu, Firavun sistemiyle komünist sistem arasındaki benzerliğin çok belirgin bir örneğidir. Bu program Harun Yahya'nın eserlerinden uyarlanmıştır.
Sizi Allah'ın yarattığının, bu dünyada geçici bir süre yaşadığınızın ve bir gün ölüp ona döneceğinizin farkında mısınız? Yaşamanızın bu en önemli gerçeğinin farkına varmak için yapacağınız tek şey vardır. Düşünmek. Gerçeği düşündünüz mü?
Stalin ve Mao, Lenin'in yolunu izlemişlerdir. Her iki diktatör de dev boyutlarda heykellerini yaptırıp ülkelerinin dört bir yanına yerleştirmiştir. Bu yolla halka ilah lider portresi çizmeye çalışmışlardır. Mao, Kızıl Kitap adı verilen bir tür kutsal kitap yazmış ve her Çinli bu kitabı okuyup hayata geçirmekle sorumlu tutulmuştur. Büyük Serdümen lakabı takılan Mao'nun Çin'in dört bir yanındaki heykelleri hala pek çok Çinli tarafından ziyaret edilmektedir. Mao'nun doğum gününde topluca intihar edenler dahi olmaktadır. Kuzey Kore'de iktidara gelen Kim Il-sung da putlaştırılmış, halkın güneşi olarak tanımlanmıştır. Hatta asla hata yapmayan, şaşmaz bir yol gösterici olarak tanıtılmıştır. Aynı durum Kuzey Vietnam'ın komünist diktatörü Ho Chi Minh için de geçerlidir. Oligarşi, azınlık yönetimi demektir. Bir sistemde siyasi güç sadece sınırlı bir grubun elindeyse o sistem bir oligarşidir. Kur'an'a baktığımızda ise inkarcı sistemlerin temelde oligarşik yapılara sahip olduğunu görürüz. Pek çok ayette kavmin önde gelenlerinden söz edilir. Kavmin önde gelenleriyle ilgili ayetler incelendiğinde söz konusu kesimin tüm siyasi gücü ellerinde tuttuğu ve toplumu kendi fikirleri doğrultusunda yönlendirdiği anlaşılmaktadır. Firavun düzeni de bir oligarşidir. Firavun'la ilgili ayetler incelendiğinde, Firavun'un yanında danışmanlar, büyücüler ve askerlerden oluşan oligarşik bir sınıf olduğu görülür. Büyücüler, halkın Firavun sistemine bağlı kalması için onları fikri yönden kontrol etmiş, askerlerse aynı kontrolü kaba kuvvetle sağlamıştır. İşte komünist rejimler, Kur'an'da söz edilen inkarcı oligarşik sistemin çağımızdaki karşılığıdır. Komünistler sözde halk iktidarı için yola çıkmışlardır. Oysa iktidarı ele geçirdikleri her ülkede halk üzerinde tahakküme dayalı bir azınlık iktidarı kurmuşlardır. Ülkedeki tüm siyasi güç, Proletarya Partisi yani İşçi Partisi etiketini taşıyan, oysa işçilerle hiçbir ilgisi bulunmayan Komünist Parti yönetiminin eline geçmiştir. Komünist Parti'nin merkezi komite ve politbüro olarak adlandırılan karar mekanizmaları vardır. Bunların da üzerinde olan genel sekreter, ülkedeki tüm siyasi gücün sahibi olmuş ve bunu acımasızca kullanmıştır. Komünist rejimlerdeki tüm sözde demokratik mekanizmalar, yani seçimler ve parti kongreleri sadece göstermeliktir. Allah, Kur'an'da inkarcı yöneticilerin vasıflarını anlatırken önemli bir konuya dikkat çekmektedir. Bakara suresinin 205. ve 206. ayetleri şöyledir. O, iş başına geçti mi, yeryüzünde bozgunculuk çıkarmaya, ekini ve nesli helak etmeye çaba harcar. Allah'sa bozgunculuğu sevmez. Ona, Allah'tan kork denildiğinde, büyüklük gururu onu günaha sürükler, kuşatır. Böylesine cehennem yeter. Ne kötü bir yataktır o. Ayetlerde geçen yeryüzünde bozgunculuk çıkarmak ve ekini ve nesli helak etmek ifadeleri çok dikkat çekicidir. Nitekim bu ifadeler Sovyetler Birliği, Kızıl Çin veya Kamboçya gibi komünist rejimlerde uygulanan kolektivizasyon ve katliamları tam olarak tarif etmektedir. Lenin, Stalin, Mao veya Pol Pot, iktidarları altındaki ülkeleri tam bir kargaşa, korku ve terör ortamına sürükleyerek bozgunculuk çıkarmışlardır. Lysenko'nun evrimci saçmalıklarını tarıma uygulayarak tarım mahsullerini, yani ekini mahvetmişlerdir. 10 milyonlarca insanı öldürerek de neredeyse tüm bir insan neslini kıyımdan geçirmişlerdir. Ayetin devamında bu bozgunculuğu yapan kişilerin çok kibirli ve dinsiz oldukları da belirtilmektedir. Lenin, Stalin, Mao veya Pol Pot gibi kendilerini birer ilah sayan diktatörlerin bu tarife kusursuz bir şekilde uydukları açıktır. Komünistler tarihin sürekli bir evrim içinde ilerlediğine, eski toplumların çağımızdaki toplumlardan geri olduğuna inanırlar. Dolayısıyla geçmişteki peygamberleri veya insanlara binlerce yıl önce vahyedilmiş olan kutsal kitapları kendilerince küçümsemeye çalışırlar. Oysa sahip oldukları ideoloji ve ruh hali zaten Allah'ın bizlere 14 asır önce Kur'an-ı Kerim'de bildirdiği bir aldanış, cehalet ve psikolojik bozukluktur. Kendilerini tarihin en ileri aşaması saydıkları komünizmin önderleri gibi görmektedirler. Ancak bu halleriyle tarihin derinliklerinde kalmış Mısır firavunuyla ortak özelliklere sahiptirler. Çünkü gerçekte tarihte bir ilerleme yoktur. Binlerce yıl önceki insanların akıl ve kültürüyle çağımızdaki insanların akıl ve kültürü farklı değildir. Allah belirli insan tipleri, belirli düşünce yapıları yaratmıştır. Tarih de bunların arasında yine Allah'ın belirlemiş olduğu kanunlara göre işlemektedir. Kur'an'da Allah'ın sünnetinin yani koyduğu tabi veya toplumsal kanunların asla değişmediği şöyle haber verilir. Bu, daha önceden gelip geçenler hakkında uygulanan Allah'ın sünnetidir. Allah'ın sünnetinde kesin olarak bir değişiklik bulamazsın. Ahzab suresi 62. ayet. Yeryüzünde komünist bir ideolojinin var olması da Allah'ın sünnetiyle olmuştur. Allah dilemiş olduğu için insanlar komünizm gibi vahşi, karanlık ve barbar bir ideolojiye inanabilmiş, Allah dilemiş olduğu için komünizm 20. yüzyılı kana bulayabilmiştir. Allah böyle bir şeyi dilemiştir. Çünkü 19. yüzyılda Darwinizm sapmasına inanarak dinsizliği tercih edenler komünizme ve bir yandan da faşizme müstahak olmuşlardır. Rum suresi 41. ayette Allah'ın bu sünneti şöyle açıklanır. İnsanların kendi ellerinin kazandığı dolayısıyla karada ve denizde fesat ortaya çıktı. Umulur ki dönerler diye Allah onlara yaptıklarının bir kısmını kendilerine tattırmaktadır. Bu ilahi kanun hakkındaki sosyolojik bir tespiti Nobel ödüllü ünlü Rus yazar Alexander Solzhenitsyn yapmıştır. Komünizmi şiddetle eleştiren Solzhenitsyn, 1983'te Londra'da yaptığı bir konuşmada kendi halkının başına gelen felaketin nedenini şöyle yorumlar. Yarım yüzyıl önce henüz bir çocukken, yaşlıların Rusya'nın başına gelen felaketlerin nedeni için şöyle dediklerini hatırlıyorum. İnsanlar Allah'ı unuttular. Tüm bu felaketlerin nedeni bu. O zamandan beri 50 yıldır devrimimizin tarihi üzerinde çalıştım. Yüzlerce kitap okudum. Yüzlerce şahit dinledim. 8 cilt kitap yazdım. Ama 60 milyon insanı yok eden devrimin ana sebebini formüle etmemi isterseniz şunu tekrarlamaktan başka bir şey yapamam. İnsanlar Allah'ı unuttular. Tüm felaketlerin nedeni bu. Komünizm insanların Allah'ı unutmalarının sonucunda ortaya çıkmış bir beladır. Bu bela, dinsiz bir toplumun ne kadar acımasız, vahşi ve barbar olabileceğini göstermektedir. Komünizm, Allah'ı inkar eden Darwinizm, materyalizm gibi felsefelerinde nasıl bir sonuç doğurduğunu ispatlayan canlı bir örnektir. Ve insanlar Allah'ı inkar edip söz konusu felsefelere saplanmaya devam ettikleri sürece komünizm ve benzeri sapkın ideolojilerde hayat sahası bulacaktır. Az önceki ayette ifade edildiği gibi insanlar kendi ellerinin kazandığı dolayısıyla karada ve denizde fesat ortaya çıkmasını istemiyorlarsa öncelikle söz konusu ideolojilerden uzaklaşmalı ve başka insanları da uzaklaştırmalıdırlar. Bunu gerçekleştirebilmek için öncelikle yapılması gereken çok açıktır. Tüm bu bela getiren ideolojilerin sözde bilimsel bir dayanak olarak kabul ettikleri Darwinizmin bilimsel çöküşünü ve karanlık yüzünü insanlara tanıtmak gerekmektedir. 21. yüzyılda akıl, vicdan, feraset ve basire sahibi insanların en önemli görevlerinden biri, büyük İslam alimi Bediüzzaman'ın dikkat çektiği maddiyun ve tabiiyun taunu yani maddecilik ve tabiatçılık hastalığıyla fikri bir mücadele içinde olmaktır. Bu program Harun Yahya'nın eserlerinden uyarlanmıştır.
Sizi Allah'ın yarattığının, bu dünyada geçici bir süre yaşadığınızın ve bir gün ölüp ona döneceğinizin farkında mısınız? Yaşamanızın bu en önemli gerçeğinin farkına varmak için yapacağınız tek şey vardır. Düşünmek. Gerçeği düşündünüz mü?
Stephen Jay Gould, Amerika Birleşik Devletleri'nde evrim teorisi dendiğinde Darwin'den sonra akla gelen ilk isimlerdendir. Harvard Üniversitesi'nde yıllardır zooloji ve paleontoloji profesörü olan Gould, evrim teorisi lehine yazdığı çok sayıda kitap ve medyada bu konuda sık sık boy göstermesiyle tanınır. Evrim konusunda bir tartışma olduğunda Time, Newsweek gibi dünyaca ünlü dergiler Gould'dan görüş alırlar. Doğal tarihi müzelerindeki kitapçıların vitrinlerinde Gould'un kitapları en ön plandadır. Gould, Darwin'in açıklarını kapatmaya, evrim teorisinin fosiller karşısındaki yenilgisini bir şekilde kurtarmaya çalışmaktadır. Ama elbette başaramamaktadır. Bu yüzden evrim teorisini eleştiren ünlü isimlerden biri olan Berkeley Üniversitesi profesörü Philip Johnson, Gould'u Darwinizmin Gorbaçov'u olarak tanımlar. Stephen Jay Gould'un Darwinizm kadar bağlı olduğu bir ikinci ideoloji daha vardır, Marksizm. Gould bunu her zaman açıklıkla ifade etmiştir. Ona göre Darwinizm ve Marksizm bir madalyonun iki ayrılmaz yüzüdür. Darwin doğanın diyalektiğini, Marx ise tarihin diyalektiğini açıklamıştır. Gould'un Darwinizme olan bağlılığı aslında diyalektik materyalizme olan bağlılığının bir sonucudur. Darwin için, Darwin doğayı yorumlarken çok tutarlı bir materyalist felsefeyi uyguladı demekte ve onu bu nedenle ısrarla savunmaktadır. İşte dünyanın en ünlü Marksist Darwinistlerinden biri olan Gould, 1992 yılında Rusya'ya bir gezide bulundu. Bu geziden birkaç yıl önce Doğu bloku parçalanmış, bir yıl önce de Sovyetler Birliği çökmüş, Komünist Parti tarih olmuştu. Tüm dünya komünizmin mutlak şekilde yıkıldığını konuşuyordu. Ama Gould olayı daha farklı yorumladı. Gezi dönüşünde gazetecilere bir demeç verdi. Gould demecinde Marksizmin bir uygulaması yıkıldı ama Marksizm tarihin bilimsel yorumu olarak geçerliliğini koruyor dedi. Yani Gould'a göre Marksizm hala yaşıyordu. Stephen Jay Gould'un Darwinizme olan bağlılığı istisnai bir vaka değildir. 20. yüzyıl boyunca evrim teorisini savunan önde gelen bilim adamları arasında çok sayıda Marksist vardır. Alexander Oparin, Haldane gibi yüzyılın ilk yarısında evrim teorisi adına en önemli çalışmaları yapan kişiler koyu birer Marksisttir. Halen John Maynard Smith, Richard Lewontin gibi batılı evrimci bilim adamları da Marksizmin ısrarlı birer savunucusudur. Bu kişilere göre Darwinizm ve Marksizm eş anlamlıdır. Her iki teori de ortak bir felsefi temele dayalıdır. Diyalektik materyalizm. Marx bunu tarihe, Darwin de doğaya uyarlamıştır. Dünyanın komünizm yıkıldı diye yorumladığı olguysa tamamen yanlıştır. Onlara göre Sovyetler Birliği'nin ve Doğu blokunun çöküşü sadece Marksizmin yanlış bir yorumunun çökmesinden ibarettir. Diyalektik materyalizm var olduğu sürece Marksist siyaset anlayışı devam edecektir. Bu düşünce, dünyada halen Marksizme inanan çok sayıda örgüt veya aydın tarafından da savunulmaktadır. Bu güncel komünistler, daha henüz Sovyetler Birliği ve Doğu bloku varken, bu ülkelerdeki komünist rejimlerle Marksist ideolojiyi birbirinden ayırmışlardı. Mevcut komünist rejimlere, real sosyalizm, yani yaşanan sosyalizm diyorlardı. Buna karşılık sosyalist ideolojinin bu rejimlere bağlı olmadığını, bu rejimler yıkılsa da ayakta kalacağını ileri sürüyorlardı. Bugünse bu iddiayı daha etkili bir biçimde dile getirmektedirler. İddiaları şudur: Marx'a göre bir toplum belirli evrelerden geçmelidir. Önce kapitalizmi yaşamalı, ardından sosyalizme ve sonra da komünizme ilerlemelidir. Oysa Rusya'da ve diğer 20. yüzyıl komünist rejimlerinde tarım toplumundan sosyalizme doğru ani bir geçiş olmuştur. Aradaki kapitalist aşama atlanmıştır. Dolayısıyla bu rejimlerin başarısızlığı doğaldır. Şu an bu ülkelerin kapitalizmi benimsemesiyle birlikte Marx'ın sözünü ettiği kapitalist aşama yaşanacak ve ardından sosyalizm daha kalıcı ve güçlü olarak gelecektir. Bu yorum günümüzde hala Marksizme inanan pek çok kimsenin benimsediği yorumdur. Bunların arasındaysa Amerika Birleşik Devletleri'nin Stephen Jay Gould gibi önde gelen bilim adamlarından Avrupalı komünist partilere, Marksist aydın ve gazetecilerden terör örgütlerine kadar çok geniş bir kadro yer almaktadır. Dolayısıyla Sovyetler Birliği'nin ve Doğu blokunun çöküşü üzerine komünizmin bir tarih olduğunu ve artık dünya için bir tehlike olmadığını düşünmek son derece yanlıştır. Komünizm, diyalektik materyalizmin siyaset teorisidir. Diyalektik materyalizm yaşadıkça komünizm de yaşayacaktır. Eğer bir felsefe toplumda güçlü olarak yaşarsa, onun siyasi yönden etkili olması sadece bir uygun ortam bulma meselesi olur. Eğer diyalektik materyalizm güçlü ve yaygın bir felsefe olarak yaşarsa, onun siyasi boyutu olan komünizm de uygun ortam bulduğunda etkili bir güç haline gelebilir. Bugün dünyanın genelinde liberal ekonomiye ve demokrasiye yönelik güçlü bir güven vardır. Ancak liberal ekonomik düzende meydana gelebilecek uluslararası bir kriz, insanların psikoloji ve eğilimlerini bir anda değiştirebilir. Nitekim bunun örnekleri geçmişte yaşanmıştır. 1929'da yaşanan büyük buhran sonucunda tüm dünyada büyük bir ekonomik kriz meydana gelmiş, bu da Avrupa'daki komünist ve faşist partilerin popülaritesini bir anda artırmıştır. Büyük buhranı kapitalist sistemin çöküşü olarak yorumlayan komünistler, kitleleri çok daha kolay etkileme imkanı elde etmişlerdir. Kaldı ki şu anda bile özellikle Avrupa ülkelerinde komünistlerin kayda değer bir gücü vardır. Fransa ve İtalya'daki komünist partiler halen güçlüdür, hemen her seçimde oldukça yüksek oy oranları elde etmektedirler. Eski Doğu bloku ülkelerinin hemen hepsinde eski komünist kadrolar tarafından yönetilen sosyalist partiler vardır. Bunlar da yine son derece yüksek oy oranlarına sahiptir. Sözünü ettiğimiz türde bir uluslararası ekonomik kriz, bu ülkeleri kolaylıkla söz konusu sosyalist partilerin ve ardından da komünist bir rejimin kucağına itebilir. Bu program Harun Yahya'nın eserlerinden uyarlanmıştır.
Sizi Allah'ın yarattığının, bu dünyada geçici bir süre yaşadığınızın ve bir gün ölüp ona döneceğinizin farkında mısınız? Yaşamanızın bu en önemli gerçeğinin farkına varmak için yapacağınız tek şey vardır. Düşünmek. Gerçeği düşündünüz mü?
Rusya'nın durumu daha da dikkat çekicidir. Bu ülke, Sovyetler Birliği 1991 yılında yıkıldıktan sonra demokrasiye değil, gerçekte faşizme geçmiştir. İktidarı sırasında Duma'yı, yani Rus parlamentosunu çok yoğun olarak eleştiren Yeltsin ve onun ardından iktidar koltuğunda oturan Putin, tam anlamıyla faşist bir karakter ve yönetim tarzına sahiptir. Siyasi yelpazenin iki zıt ucu gibi görünen faşizmle komünizm arasındaysa aslında çok ince bir çizgi vardır. Her iki ideoloji de benzer bir toplum ve ahlak yapısına ve lider modeline sahiptir. Nitekim her iki ideoloji de siyaset biliminde totaliter ideolojiler olarak aynı sınıfa dahil edilir. devletin toplumu baskıyla, korkuyla ve propagandayla yönettiği, muhalifleri en acımasız yöntemlerle ortadan kaldırdığı bir modeldir totaliterizm. ...1991'den sonra Rusya'nın siyasi rejimi ve siyaset kültürü pek fazla değişmemiştir. Komünizmden devlet-mafya işbirliğine dayanan bir tür faşizme geçilmiştir ki... ...belirttiğimiz gibi bu temelde bir değişiklik sayılmaz. Asıl değişim ekonomide ve sosyal yapıda olmuştur. Pek çok hızlı zengin türemiş, halkın büyük bölümünün yaşam standardı düşmüş... ...zenginlerle fakirler arasında giderek büyüyen bir uçurum oluşmuştur. 19. yüzyıl İngiltere'sinde yaşanana benzer bir vahşi kapitalizm yapısı Rusya'ya hakim olmuştur. Devletin merkezi otoritesinin zayıflamasıyla birlikte ortaya çıkan mafya örgütleri ise bir tür feodal yapı oluşturmaktadırlar. Aslında bu noktada komünizmin sinsi taktiklerinden biri karşımıza çıkmaktadır. Komünistler, kendilerince tarihi sıralamaları olan kapitalizmden komünizme geçiş aşamasının bozulmasından kaynaklanan bir düzenleme yapmaktadırlar. Bu nedenle Rus halkını mafyanın eline vermişler ve klasik bir kapitalizmin yaşanmasına ortam hazırlamışlardır. Kurdukları bu sistemle halkı yoğun olarak ezdirmekte ve onlara başka çözüm yok. Tek çözüm komünizm dedirtmeye çalışmaktadırlar. Ancak gizliden gizliye komünizm varlığını sürdürmektedir. Mevcut kadroların tümü eski komünistlerden oluşmaktadır. Ve Marx'ın diyalektik materyalizmiyle eğitilmiş bu kişiler komünizm hayallerinden vazgeçmiş değillerdir. Aksine komünizmin kapitalist safhadan geçmesi gerektiğine inananlar, komünist olmanın bir gereğini yerine getirmek için kapitalizmin yaşanmasına seyirci kalmaktadırlar. Gerçek komünist oldukları için şu an kapitalizmi uygulamakta ve savunmaktadırlar. Diyalektik materyalist ilkeleri benimsemiş bu insanlara göre nihai hedefe ulaşmak için bir gün komünist, bir gün faşist görünmek son derece kolaydır. Şunu da belirtmek gerekir ki aslında faşizmde de komünizmde de amaç aynıdır. İnsanlara zulmetmek. Bu iki ideoloji arasında çok ince bir çizgi vardır. Sadece komünizm, hümanist bir görüntü altında gizliden gizliye zulmünü devam ettirmektedir. Yaptığı zulme ve uyguladığı vahşete gerekçe oluşturmaya çalışmaktadır. Tüm bu gizli perdelerin ardında şu an komünizm Rusya'da iktidardadır. Rus hükümeti klasik komünisttir. Bütün Türk devletlerini askeri kontrol altında tutan Rusya değişmemiştir. Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği halen durmaktadır. Koyu komünist kadro halkı kapitalist bir yaşam içinde iyice ezdirmekte, üstelik bir yandan da dinsizlik ve ahlaksızlık telkinlerini yoğun olarak sürdürmektedir. Bu telkinlerin ve taktiklerin sonucunda manevi değerlerinden iyice uzaklaşan, Allah'ın varlığını unutan bir toplum hedeflenmektedir. Böylece bir toplumun komünizmi kabul etmemesi için bir sebep kalmayacağı hesaplanmaktadır. İlginç olan her iki yapının da Marksizme göre devrim öncesi şartları meydana getirmesidir. Yani Rusya'nın mevcut yapısı Marksist açıdan komünizm öncesi bir yapıdır. Rusya'da hala yüksek bir oy oranına sahip olan, dahası devlet mekanizmasında etkili olan komünistler mevcut durumu bu şekilde değerlendirmektedirler. Liberal ekonomiye ve demokrasiye olan güveni sarsabilecek muhtemel bir uluslararası kriz komünistlerin bu teorisini pratiğe çevirebilir. Bunun sonucunda da Rusya kolaylıkla yeniden komünist bir rejime geçebilir. Ellerinde hala Stalin veya Lenin posterleriyle yürüyüşler yapan Rus komünistleri azımsanmayacak ve küçümsenmeyecek bir güce sahiptir. 1991'deki çöküş, Lenin'in 1904 yılında yazdığı "Bir adım ileri, iki adım geri" adlı kitabında belirttiği gibidir. Buna göre komünistler, çöküşü nihai hedefe giden yol üzerinde geçici bir geri çekilme olarak görmektedirler. Darwinizmden güç alan komünizmin artık bir tehlike olmadığını, yıllar önce çöktüğünü zannedenler büyük bir yanılgı içindedir. Çünkü komünizm yıkılmamış, diyalektik materyalizmin en önemli ilkesine uygun olarak iki adım geri atmıştır. Lenin'in üzerine kitap yazdığı bu bir adım ileri iki adım geri ilkesine göre komünistler hedeflerine ulaşmak için gerektiğinde birkaç adım geri atarak sanki hedeflerinden uzaklaşmış gibi görünürler. Komünist Çin'deki okul çocuklarına bu nedenle üç adım ileri iki adım geri esasına dayanan diyalektik yürüme yolu öğretilir. Buna en somut örneklerden biri de komünistlerin aile kurumu hakkındaki düşünceleridir. Diyalektik materyalizmin kurucusu Karl Marx'a göre evlilik kurumu kaldırılacaktır. Komünist manifestoda Marx, proleterler arasında aile kurumunun hemen hiç görünmediği ve fuhuşun çok yaygın olduğunu söyler ve bundan şu sonuca varır. Burjuva ailesinin ortadan kalkması gerekmektedir. Komünistler bu hedeflerine ulaşmak için diyalektik materyalizmin ilkelerine uyarlar. Aile kurumunu kaldırmak için güçlü bir devlete ihtiyaçları vardır. Ancak güçlü bir devlet için önce aile kurumunun güçlü olması gerekir. Bu nedenle önce geri adım atarak aileyi güçlendirirler. Bu sayede komünist devlet güçlenir ve bir aşama sonra aile kurumunu tamamen ortadan kaldırır. Bu örnekten anlaşıldığı gibi komünistlerin komünizm yıkıldığı Rusya'da aile bağları daha da güçlendi gibi sloganları insanları aldatmamalıdır. Bu diyalektik materyalizmin çok bilinen bir taktiğidir. Komünizm bir bukalemun gibi renk değiştirmiş uygun zeminin hazırlanmasını beklemektedir. Bu nedenle komünizmin ana felsefesi olan diyalektik materyalizm ve onun sözde bilimsel dayanağı olan Darwinizmle fikri alanda ciddi bir mücadele şarttır. Aksi takdirde komünistler ileri doğru atacakları kanlı ve zalim adımlar için pusuda beklemektedirler. Gelin siz de tüm dünyayı tehdit eden bu tehlikeye karşı duranlardan olun. Darwinizmin gerçek yüzünü herkese anlatın. Program Harun Yahya'nın eserlerinden uyarlanmıştır.